Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataç'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet Onur Hocam, nasıl başlamak istersin? Önceliği
Estağfurullah.
sana
Herkese
ver.
hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Bugün mikrobiyolojinin ve tıp biliminin çok ilerlemesiyle insanoğlunun vücudunda artık böyle küçük yapı diye bir konu kalmadı. Artık her yapıyı neredeyse insanoğlu gözlemleyebilir hale geldi. Bunun sonucunda varılan nokta şu oldu. Mesela birçok bilim dalının sorduğu ortak bir soru vardı. Mesela proteinlerin keşfi var. Bu yüzyıllarda oldu bu. Bu yüzyılda oldu. Ama bu proteinlerin acaba iş yaptıran esas etmenin, yani onlara aklı veren ve bu işleri yapan esas şuurun nasılını açıklayamadı bilim şu ana kadar. Veya hücrelerin, mesela 220 tane farklı hücre çeşidi var insan vücudunda. Embriyodan 220 tane farklı, yani normalde bir çeşit hücreyken ondan 220 tane farklı hücre çeşidine doğru farklılaşıp farklı doku, farklı organ ve farklı sistemleri oluşturmasını bilim açıklayamadı şu ana kadar. Bunun gibi hücrenin içerisinde dahi daha protein sentezinin aşamalarında ve proteinlerin iş görmesi ve bir hücrenin tam bir yaşam çevrimi esnasında, yani hücrenin doğumundan ölümüne kadar geçen süredeki bütün reaksiyonların aydınlatılması anlamında yine birçok konuyu bilim açıklayamadı. Bunun sebebi şu: geçtiğimiz yüzyılda sürekli Darwinist bir dikte vardı. Darwinist bir baskı vardı. Ve bu yüzden bu baskının altında adeta devlet tahdidiyle, yani korunan bu teorinin, bu fikrin, bu baskının yüzünden bilim yapacağı açıklamaların hepsini muhakkak Darwinist olarak yapmak durumunda kaldı. Ondan dolayı da bu saydığım özelliklerin hiçbirisini bilim açıklayamadı. Çünkü burada biz bu saydığım noktalarda, yani bir proteinin uzmanlık göstermesi, proteinin uzman seviyesinde bilgi sahibi olması, hücrenin aynı DNA'dan mesela farklı hücre tiplerine bölünüp dokuları, organları ve sistemleri oluşturması, bir hücreden 100 trilyon hücreye kadar bir ahengin hakim olması ve her yeni hücrenin de tekrar ölen hücrenin yerine gelip öyle bir yaşam çevirinin sürekli insan ömrü boyunca devam etmesi gibi. Proteinden hücreye kadar oradaki aklın ve şuurun kimliğini, oradaki aklın ve şuurun kaynağını bilim ta ki günümüzdeki son bu birkaç 10 yıla kadar açıklayamamıştı. Çünkü Darwinist bir izahı yok bunun. Bunun tek bir izahı var. Tek bir izahı var. O da Allah'ın sonsuz yaratma sanatı. Allah'ın sonsuz kudretini net bir şekilde bizim gözlemleyebilmemiz. Yani baktığı zaman, tamam, mikroskobun altına adeta Allah'ın tecellisini görüyor. Dolayısıyla Allah'ı görüyor. Allah'ın varlığını anlıyor inşallah. Hani anlama açısından, anlama anlamında söylüyorum biyolojik olarak. Bunun da Darwinist sözlükte bunun bir yeri yok. Olmadığı için de sarf edemiyor kelimeleri. Dolayısıyla açıklanamıyordu. Ama günümüzde artık yavaş yavaş birçok bilim adamından, birçok bilim insanından, ünlü kimselerden biz Allah'ın yarattığını, üstün ve yüce bir kudrete ve akla sahip olan Rabbimizin, yüce yaratıcının her yerde hakim olan güç olduğunu, yoktan ama her şeyi yarattığını, yani sıfırdan, hiçbir şey yoktan, bütün her şeyi, kainatı, hücreleri, proteinleri, aminoasitleri, elektronları, atomları, protonları, hepsini yarattığını inşallah, yaratan Allah olduğunu günümüzdeki bilim net bir şekilde ortaya çıkartıyor inşallah. Mesela şimdi bir video göstereceğim. Bu videoyu hazırlamak için yani onlarca kişi uğraşmıştır. Bilgisayar başında günlerini, yılları, aylarını harcamışlardır. Ve bu bir bilimsel araştırmanın sonucunda insanoğlunun vücudunda sadece dengenin nasıl sağlandığıyla alakalı bir video. Yani biz mesela yürürken dengemizi sağlamak için uğraşmıyoruz. Hiç böyle bir konumuz olmuyor. İnsan bebekken de şuuru tam yerinde olmuyor. Yürüme, yani emekliyor. Ondan sonra yürümeye başlıyor. Yürümeye başladıktan sonra, şuuru gelmeye başladıktan sonra denge sağlamak gibi bir konusu olmuyor insanoğlunun. Bilinçaltında o hep dengeyi sağlayan bir durum var. Halbuki aslında durum çok ciddi bir durum. Bunu robot yapan bilim adamları söylüyorlar özellikle. Denge çok hassas bir durum. Çünkü sürekli değişiyor. İnsanın vücudunun şekline göre denge merkezi değişiyor ve değişince de kasları ona göre kasıp kontrol etmek gerekiyor. Şimdi mesela eskiden şey sanatçıları olurdu, kukla. Kuklaların elleri, kolları, kafası böyle ipe bağlı olurdu. Onu da böyle kukla sanatçıları yukarıdan şekillendirirlerdi. 3 veya 4 tane iple bir kuklaya şekillendiriyor. Onun dengesini sağlıyor. Bizim vücudumuzda ise tam 640 tane kas var. İskelet kası. Sadece 640 tane kas var. Sadece tek bir bacağın mesela ip üzerinde dengede durabilmesi için 54 tane ayrı kasın kontrol edilmesi gerekiyor. Yani 54 tane ayrı ipin adeta bir kukla sanatçısı nasıl kuklayı kontrol ediyorsa bizim beynimizde, bizim vücudumuzu muhakkak kontrol etmesi lazım.
Bir şey gireyim evet. Araya. Filin hortumunda kaç tane kas var? 50 bin tane kas var. Fil hortumuyla tebeşirle tahtaya çizgi çizebiliyor. Aynı zamanda bir kütüğü de kaldırabiliyor. O kadar da güçlü. 50 bin kas tarafından kontrol ediliyor hortum. Filin hortumu maşallah.
Evet. Yani aynı şey filin de hortumunu kontrol eden aklın sahibi, bizim de dengemizi kontrol eden aklın sahibi Allah. Orada biz Allah'ın yönetimini görüyoruz. Bizim üzerimizdeki gücünü görüyoruz. Mesela dengemizi biz sağlamıyoruz. Onu bize ayakta tutan, yürütmemizi sağlayan Allah'a şükür, dengemizi koruyan her zaman için Allah inşallah. Şimdi videomuzu izleyebiliriz. Denge merkezi nerede? Denge merkezi hemen kulaktaki salyangozun yanında. Semicircular kanalı, yani yarım daire kanalları olarak adlandırılan kanalları görüyoruz. Burada 3 tane kanal var. X, Y, Z koordinatı. İçi sıvı dolu. Çok özel bir yapı. İçinde sıvı var. Şu an görüyoruz. Evet bak. Burada X, Y, Z koordinatları var. Yani bu halkalardan bir tanesi Z, mesela bu Z koordinatı. Yani derinlik diyebiliriz. 3 boyutlu bir yapıda. Bu X koordinatı düzlem, yatay hareketler. Bu da Y koordinatı, dikey. Yani yatay, dikey ve derinlik hareketlerini kontrol eden 3 tane kanal var burada. Bunlar tabii çok küçük yapılar. İçi sıvı dolu. Normal haldeyken, mesela oturuyorken veya ayakta sabit duruyorken ne oluyor? Hiç sıvı hareket etmiyor. Çünkü sabitiz, hareket etmiyoruz. Bu yarım daire kanallarının içerisinde şu an çok hassas silleri görüyoruz. Yalnız bu siller mikroskobik çok küçük boyutta tüycükler olmasına rağmen görüyorsunuz diplerinde o tüyün hareketini algılamakla görevli aynen onun kadar hassas yapıda reseptör yapılar var. Şimdi her şey burada ne görünüyor? Süt liman görünüyor diyelim. Hiçbir hareket yok. Çünkü insan vücudu o an hareket etmiyor. Dengede duruyor. Sabit duruyor yani. Belli bir müddet sonra hareket olmaya başlayınca denge bozuluyor. Denge bozulunca ne oluyor? Yarım daire kanallarının içerisindeki sıvı da o nispetle hareket ediyor. Yani mesela kafamızı sola çevirdiğimizde veya sağa çevirdiğimizde bu hareket eden sıvı, bakın dipteki silleri hareket ettiriyor. Burada adeta bir fırtına oluyor. Bu fırtınanın sonucunda hareketin aksi yönünde elektrik sinyali üretiliyor. Dip taraflarında, o reseptör hücreler tarafından. Görüyorsunuz bir elektriklenme oldu. Neden? Çünkü vücut hareket ediyor. Bu hareketin sonucunda mesela sola doğru eğim varsa sağdaki kaslar geriliyor. Sağa doğru eğim varsa soldaki kaslar geriliyor veya ittiriliyor. Ve sonuçta bizim karşımıza son derece hassas bir denge merkezi çıkmış oluyor. Robot firmaları dengeyi sağlayamıyorlar, insandaki dengeyi. İnsanoğlu mesela hopluyor, havada iki takla atıyor, yere düşüyor mesela, değil mi? Bir önüne engel çıktığı zaman tek ayağıyla üstüne atlıyor, zıplıyor, ters dönüyor. Basketbol oynuyor mesela, değil mi? Futbol oynuyor, orada birçok akrobatik hareketler yapıyor. Değil mi? Sahada böyle artistik, böyle bayağı parandeli hareketler yapıyor. Denge bozulmuyor. İnsanoğlu sadece kendi antrenmanını yaptığında dengeyi koruyan bir yapı var orada.
Ve bir hareketi yaparken mesela düşünmüyoruz da. Öyle bir şey de var. Yani mesela bir yere hareketlenirken acaba denge merkezi bunu kontrol edecek mi diye biz düşünmüyoruz ya da kontrol etmiyoruz. O an zaten biz baktığımızda, bir hareketi yaptığımızda hani otomatikman dengenin de olduğunu görüyoruz mesela. Yani bir ayağı, tek ayakla sıçradığımız zaman bir yere dengenin direkt olduğunu görebiliyoruz. Ya da işte top oynarken falan ani bir hareket yaptığımızda normalde hani sert bir hareket daha yapsak vücut onu dengeleyip dengeli şekilde biz yine ayakta aynı şekilde durabiliyoruz. Ya da ne hareketi yaptıysak tam anlamında tamamlayabiliyoruz ve hiç düşünmeden yapabiliyoruz bunları. Bu da mucizevi. Allah'ın dengede tuttuğunun göstergesi. Yani biz hiçbir şekilde dengeyi kontrol etmiyoruz. Hani
evet.
Yer çekimine karşı olan.
Evet. Burada önemli bir konu daha var. Şimdi o yarım daire kanallarının, şu göstermiş olduğum kanalların şekli, onun tasarım projesi şüphesiz ki bizim DNA'mızdaki, bizim hücremizdeki her DNA'da var. Doğru. Yalnız şöyle bir durum var. O organ dengeyi nasıl sağlayacağını nereden biliyor? Yani elektrik sinyali üretildiğinde orada otomatik bir mekanizma, kasların hepsini kontrol eden, hepsini harmanlayan, bütün bilgiyi harmanlayıp kuvveti doğru yere yönlendiren bilgi, yönetim burada çok önemli. Yani direkt bir kas hareket etme yok. Orada mekanik bir kasın ne kadar şiddette kasılacağı, diğer yüzlerce kasın o durumda ne olacağı ve doğru kuvveti doğru yere yönlendirmek. Yani ne kadar şiddette, hangi birimde kuvvet uygulanacak ve veya bırakılacak, serbest bırakılacak veya ittirilecek gibi birçok fazla faktör var orada. Bu çok çok düşünülmesi gereken bu konu ondan dolayı. Orada o hesabı yapan ve doğru, dediğim gibi biz hiç hesap yapmıyoruz. Yani hesabı biz yapmıyoruz. Halbuki hesap içimizde oluyor. Yani beyinde dengenin sağlandığı bir yer var. Merkez olarak gösterilen. Hesap orada oluyor zahiren. Ama bunu biz yapmıyoruz. Yani bizim içimizde olup da bizim yapmadığımız bir şeyi kim yapıyor o zaman? Yani
hani bir şey yaparken dur şunu yapacağım ama onun için önce şuradaki denge mekanizmasını bir kontrol etmem lazım demiyoruz. Bunu desek zaten çok büyük bir süreç. Yani bunu saniyede, saniyenin hatta onda birinde ikisi bir zamanda beynin direkt o harekete karşı kasları çalıştırdığını görüyoruz mesela tepkisini ve bizim kendi kontrolümüzde olmadığını görüyoruz. Ya da ani bir harekette, düşüşte mesela refleks olarak, refleks dediğimiz kasların mesela çalıştığını görüyoruz. Bizim kontrolümüz altında da olmuyor mesela baktığımız zaman. Bunlar evet. Hep yani beynimizin hani bizden zaten hani bize çok korunaklı olduğunu ve bizden daha önce çoğu şeye tepki verdiğini örneklerinden bir tanesi zaten.
Evet, yani bu harikalar genelde insan hastalıkta değerini ve kıymetini anladığı anlar oluyor, noktalar oluyor. Bunun gibi bizim vücudumuzda binlerce ayrı şükredilecek nimet var, konu var inşallah. Bunların her biri bizi Allah'a götüren, inşallah ona şükretmemizi vesile kılan, inşallah onu anmamızı ve anlamamızı, yani farkında olmamızı, imanımızı arttıran iman hakikatleri evet. Bunlar inşallah.
Biz de mesela sürekli evet. Olduğu için farkına varmıyoruz. Mesela yürümeyi doğduğumuzdan sonra büyüyerek yapıyoruz. Normal bir şey geliyor bize. Koşmak normal bir şey geliyor. Denge normal bir hayat tarzı gibi geliyor yani. Normal bir şey gibi geliyor ama bunların hepsinin yaratıcısı Allah olduğunu da Allah bazı insanlara da gösteriyor mesela. Yürüyemeyenler olabiliyor. Koşamayanlar olabiliyor.
Değil mi? Öyle kolay
dengesizlik yani. Sorunu yaşayan insanlar olabiliyor.
Ya bir şeyin
bunların hepsini Allah gösteriyor da.
Fark edebiliyoruz mesela o zaman. Diyoruz ki hani bize zahiren hani böyle sanki hep olan bir şeymiş gibi geldiği zaman evet. Hani evet. Ülfet haline düştüğü zaman Allah onu bir anlık bile alsa yani birkaç günlük daha iyi bile bizden alsa biz onun farkına varırız. Diyoruz ki hani Allah şükür ki yürüyoruz mesela diyoruz işte koşabiliyoruz diyoruz konuşabiliyoruz diyoruz. En ufak bir şey dahi DNA'daki mesela tek bir harfin yanlış kodlaması sonucunda mesela nasıl evet. Aksaklıklar meydana geliyor vücutta. Bunun da farkını ancak ya gördüğümüz zaman farkına varabiliyoruz ya da gerçekten iman ediyorsak o zaman her dakika Allah'a şükrediyoruz her saniye, evet. Her aldığımız nefeste. O da imandan kaynaklanıyor.
Mesela görüyoruz, konuşabiliyoruz. Ya konuşmak çok büyük bir mucize insanoğlu. Allah dilettiği için konuşuyoruz biz. Bunu bilmek, bunun farkında olmak önemli olan inşallah.
İnşallah. Şimdi bize delil verelim. Hep bunu söylüyorlar böyle. Yok insan maymundan geldi falan filan gibi hikayeleri var evrimcilerin. O kadar çok sayıda delil var ki bir kere bunu yalanlayan. Mesela bu yarım daire kanalları da bunlardan bir tanesi. Şimdi bakın burada görüyoruz insanın işte atası olarak iddia ettikleri ortada duran Australopithecus var. Diyorlar ki 1 ile 4 milyon yıl arasında yaşadı diyorlar. Homo erectus diyorlar 1.6 ile 1.8 milyon sene. İşte Homo habilis 1.7-1.9. Homo sapiens de aynı dönemde var diyorlar. Çünkü 1.7 milyon yıllık Old Bay George bölgesinde Bed 2 katmanında taş kulübe bulunuyor. Ve bunların hepsi yan yana bulunuyor Afrika'da. Şimdi bir kere evrimleştiği iddia ettikleri işte Australopithecus, Homo erectus dedikleri Homo habilis ve Homo sapiens yani günümüzün modern insanı hepsi aynı dönemde yaşamışlar. Bir kere evrim mevrim yok. Australopithecus bir maymun. Bakın şimdi şekline bakın ortada duran. Tipik bir maymun. Güney maymun anlamına geliyor zaten. Kafatası bakın küçük. 400-500 santimetre küplük bir kafatası var. Gözleri bakın birbirine yakın. Ve çene yapısına bakın. Ne kadar çıkık bir çene yapısı var. Ve dişlerinde bir sivrilik var. Evet. Şimdi bunun yanında Homo erectus duruyor. Bir de Homo habilis var yan tarafta duran. Homo habilis'in bir çene parçası orada gördüğünüz. Homo habilis'te maymun zaten söylüyorlar. Australopithecus grubuna dahil edilmeli diye. En önde gelen paleoantropologları söylüyor bunları. Tim White, Alan Walker gibi. Homo erectus da bakın normal bir insan. Yani nesli tükenmiş, soyu tükenmiş bir insan ırkı olabilir. Ortada gördüğünüz tipik bir insan. 1400 santimetre küplük kafatası hacmi var. Bakın Australopithecus'lar ne kadar farklı. Gözler birbirinden daha uzak. Çene yapısı tamamen farklı. Bir kere aralarında çok büyük fark var. Sırf kafatasına baktığında. İkincisi yarım daire kanalları dedik. Yarım daire kanallarının özel bir eğimi var böyle denge organı olduğu için. Mesela ayakta duran canlı olan insanda ayakta durduğu için açısı bütün insanlarda aynıdır ve farklıdır. Maymunlarda farklıdır çünkü maymunlar öne eğik olarak ellerini ve ayaklarını kullanarak yürürler. Uzun kolları vardır, kısa bacakları vardır maymunların ve öne eğik yürürler. Bakıyorlar Australopithecus'un, Homo habilis'in, günümüz şempanzelerin ve gorillerin yarım daire kanallarının açısı birbiriyle tıpatıp aynı. Maymun yani şempanzenin, gorilin hepsininki aynı. Bunun yanında bakıyorlar Homo erectus'un ve günümüz insanı olan Homo sapiens'inki de farklı ve günümüz insanıyla tamamen aynı ayakta durduğu için. Bu çok önemli bir delil. İnsanın maymunun arasındaki farkı gösteren. Birinin diğerine dönüşmesi imkansız. Çünkü dört ayaklıdan iki ayaklıya geçiş olmuyor. Karma bir yürüyüş olmuyor. Ya iki ayaklı oluyor ya dört ayaklı. Bakıyorsun dört ayaklı bir kere çok daha etkili bir yürüyüş şekli. Çünkü çita 125 kilometre ile koşuyor saatte. İnsan 39 kilometre ile koşabiliyor en fazla. Yani onların söylediği anlamda iki ayaklılık o zaman iki ayak üzerinde yürümek dezavantaj olmuş oluyor. İyiden kötüye doğru evrim olduğunu iddia etmediklerine göre. Ama zaten farklı. Aralarında karma bir yürüyüş olmuyor çünkü karma bir yürüyüşte enerji tüketimi çok aşırı olduğu için hayatta kalamıyor o canlı. Zaten genetik bilginin diğerine dönüşmesi imkansız. Genetikten de bunu biliyoruz. Aynı zamanda yine bakıyorlar bakın hep deliller maymunla insanın farkını gösteren ve hiçbir şekilde evrimleşmediğini gösteren. Bir tane dil siniri var. Kafatası beyin sapından çıkıyor. Buna hipoglossal sinir deniyor. Şimdi insan konuşan bir varlık. İnsanın hipoglossal sinirinin çapı bakıyorlar maymunlardan Australopithecus'unkine bakıyorlar, Homo habilis'inkine bakıyorlar ve diğer maymunlarınkine hepsi birbiriyle aynı. İnsanınki onlarınkinin iki katı. Çünkü onlar konuşmuyor. Allah daha büyük bir sinirle insan dilini kontrol ediyor. Çünkü insan dili çok kompleks hareketler yapıyor konuşurken. Değil mi? Konuşmamıza.
Çok fazla kas hareket ediyor.
Evet. Sonra aynı şekilde mesela iskelet yapıları çok farklı maymunların. Kollar uzun, bacaklar kısa. Omurga ile leğen kemiği açısı çok farklı insanınkinden. İnsan dik yürüdüğü için leğen kemiğinin açısı diktir. Ama maymunda çok farklı çünkü öne eğik yürüdüğü için iskelet yapısı tamamen farklı. Maymunların elleri ve ayakları ağaç dallarını kavradıkları için tamamen farklı bir yapı. İnsanın ayağının değil mi? Yüksek bir tabanı vardır böyle ve tamamen farklı bir şekildedir. Nitekim bakın şunu buluyorlar. Latoli denen bölgesinde Afrika'nın, şurada göstereyim, 3,5 milyon yıllık bakın 3,5 milyon yıllık bir ayak izi görüyoruz burada. Modern yani günümüz insanın ayak izinden hiçbir farkı yok. Buradaki resmini görüyorsunuz çekilmiş. Yine bakın burada daha detaylı olarak göstermiş. Tam 3,5 milyon yıllık günümüz insanın tıpatıp aynısı bir ayak izi görüyoruz burada. Hatta diyor ki bu evrimci paleantropologlar. Yani diyorlar bu ayak izini mesela Florida veya Miami'nin sahillerinde bulsak kumsalda hiç yadırgamazdık yani günümüz insanı. Orada biri yürüdü derdik yani böyle. 3,5 milyon yıllık. Ne oldu? Biraz önceki şeyde gördük. Diğer Australopithecus 1 ile 4 milyon yıl önce yaşamış. Homo erectus 1,6 ile 1,8. Yani evrimin insanın işte maymundan evrimleştiği iddiası her yönden çöküyor. Biri üstüne şempanze ile insan genom projesi tamamlandı. %96'lık bir benzerlik olduğunu söylediler. Yani %4'lük fark var. Eğer eklemeler ve çıkarmalar, insertion ve deletionlar katıldığında hatta daha da düşük olduğunu söylüyor bazı bilim adamları. Bu 120 milyon nükleotit yapar. DNA'nın üzerinde farklılık meydana getiren. Yani bu öyle bir fark ki 120 milyon tane nükleotidin tesadüfen değişmesine, onlar diyor ya tesadüfen mutasyonla değiştiğini varsayıp da istatistiksel olarak bakmaya kalksak her bir nükleotidin 4 tane alternatifi var. A, T, C, G harfleri var. 120 milyon tane değişiklik için 4 üzeri 120 milyon gibi bir olasılık ortaya çıkıyor. Ki olasılık daha da büyük. Yani bu kaba bir olasılık. Çünkü DNA'nın neresinde değişiklik yapacağı da belli değil. Çünkü DNA'da insan DNA'sında 3 milyar harf var. 4 tane alternatif 4 üzeri 3 milyar yapar. Yani 4 üzeri 3 milyar aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir rakam. Zaten değişiklik olduğu zaman da hastalık, sakatlık ve ölüm meydana getiriyor. Bakın her bakımdan çöktü. Bir de aradaki o iddia ettikleri yarım yamalak, kafası gözü belli olmayan, omurgası belli olmayan canlılardan da hiç yok. Patolojik, asimetrik. Bitti yani artık bunun insan. En önemlisi de ama bu Darwinizm açmazı ruh kitabı var hocamızın. Okumalarını tavsiye ederiz. İnsan ruhu olan bir varlık. Yani maymun vahşi bir hayvan. Milyonlarca yıldır vahşi bir hayvan. Ağaçtan ağaca atlıyor, yürüyor, yiyor, içiyor, yürüyor, ağaçtan ağaca atlıyor, ölüyor. Yeni doğan maymun yine yiyor, içiyor, yürüyor, ağaçtan ağaca atlıyor, o da ölüyor. İnsan medeniyetler kuruyor, sanat yapıyor, bilim yapıyor, araştırmalar yapıyor, laboratuvara giriyor, moleküler biyoloji, genetikle ilgileniyor, kitap yazıyor, değil mi? Şehirler kuruyor, Paris'i, Londra'yı kuruyor, İstanbul'u, değil mi? New York'u kurmuş.
Tabii.
Maymunla ne alakası var? İlla maymundan geleceğe geldik diye zorlamaya çalışıyorlar. Darwin de diyor ki, daha çok evrimleşmiş hayvanlar vardır diyor, beyaz Avrupa ırkı. Bu diyor, diğer bütün aşağı ırkları diyor, maymuna yakın olan diyor, ortadan kaldıracak diyor, elimine edecektir diyor. Bu fikirler de alınıyor ondan sonra İngiliz kolonyalizmle dünya çapında sömürgecilik başlıyor. Ondan sonra ardından Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, komünizm hepsi böyle gidiyor. Hitler de diyor ki Kuzey Alman ırkını çıkarın diyor. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. O da 85 milyon insanın ölmesine, yüz milyonlarcasının da yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep oluyor. Bu fikirler işte.
Hatta evrim desteklemek için 150 yıldır sürdürülen bir de propaganda çalışması var. Olmayan bir şeyin, bilimsel delili olmayan bir şeyi bilimsel gibi göstermek için ne yapmak gerekiyor? Pozo sahtekarlık yapıyorlar. Yani sürekli sahtekarlık yapıyorlar. Sürekli kandırmaca yapıyorlar ve hayrettir tüm devlet korumasında ve büyük sektör korumasında olarak maddi güçler, bütün medya evrimi destekliyor. Yani yanlış bir şey, çok metafizik olarak bütün güçler tarafından, büyük güçler tarafından dünyadaki desteklenmiş durumda 150 yıldır. Şu yani zamana kadar.
Hiçbir ispatı olmayan, delili olmayan bir şey milyon dolarlar harcanmış mesela baktığınız zaman da.
Evet.
Ve her seferinde hani hüsranla sonuçlanan iddiaları üstüne yine devam ediyor mesela. Hiç bozmadan aynı şekilde devam ediyorlar. Bu da çok ilginç yani.
Evet, devletin insanın destekli yani maymundan gelmediği çok açık. Ama soruyorlar Celal Şengör'e nereden geldi diye. Bakın Celal Şengör ne diyor?
Ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri. Aynı nişi dolduran biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aa, bu zor. Daha kolay.
Ayağa kalkıyoruz.
Çünkü otlar, değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı? Bunlar serbest.
Evet, tiyatronun ilk sahnesi.
Şaka gibi yani, şaka yapıyor herhalde. Ya eğlendirmek amacı orada yani bilimle tabii alakası olmadığı için.
Çocuklar gülüyor zaten.
Zaten hani hareketle, fiziksel bir hareketle DNA'nın uzaktan yakından bir alakası olmadığını bilse zaten. Evet. Hani kolunu uzatmakla kolun uzamaz mesela ya da işte madem öyle o zaman koşucuların tarzının değişmesi lazım. Adamlar sürekli bacağını açarak hızlanarak koşuyor mesela sporcu adam. O zaman bu adamın artık o bacaklarının çok çok daha farklı bir şekilde olması gerekiyor yapısının. Artık yani hızlarını mesela diyoruz ki 39 kilometre hızla koşuyorlar diyoruz. Artık koştukça bir gelişim yapması lazım hani Celal Şengör'ün dediğine göre. O zaman bu adamların artık bir 100 kilometreye falan çıkmaları lazım. Mümkün değil yani.
Baştan aşağı senaryo. Zaten. Baştan aşağı hiçbir bilimsellik yok. Tabii, şimdi illaki maymunu haşa insana dönüştürecek ya. Amacı bu ya. Evvela maymunu bir kere ağaçtan indirmesi lazım. Niye indiriyor ağaçtan? Diyor ki kuraklık oldu, ağaçlar bitti diyor. Ya ağacın olmadığı bir ortam bir kere varmış dünyada. Böyle bir şeyi atıyor. Böyle bir dünya bir kere oluşturdu. Yani maymun var, ağaçların olmaması lazım. Bütün ağaçları sildi.
Yok, ağacın olmadığı. Maymunlar evde besleniyor. Mesela evde maymun besleyenler var. İnsana mı dönüşüyor ağaç olmayınca? Maymun ayağda kalkıyor arada. Ne oluyor yani? O evde birdenbire sonra maymundan böyle yavaş yavaş böyle ara geçiş olup da maymun yarı insan mı yarı maymun mu oluyor? Ya burada genetik bilmiyor. Bir kere bu bak hocamız demişti bunların bilgileri şöyle oluyor. Ya bir şey bilmiyor da genetik bilmiyor da mesela 1940'lardan kalma böyle o badem bıyık bir bilgileri oluyor böyle. İşte Lamarck'ın dediklerini doğru zannediyorlar. Lamarck ne diyordu? İşte geyik benzeri hayvanlar kafayı uzata uzata zürafaya dönüştü. Sonra bir bakıldı genetik diye bir bilim dalı var, DNA diye bir şey var. Hiç öyle bir şey yok. Yani bir organın kullanılması ya da kullanılmaması DNA'da hiçbir şekilde değişiklik meydana getirmiyor. Ki Charles Darwin de bunu kullandı. Yani yalanlanmasına rağmen bunun böyle olduğunu zannediyordu. Mesela sünnet olanların çocuklarının sünnetli doğacağını zannediyordu. Halbuki böyle bir şey yok. Ya sen biraz önce dedin kolunu bacağını kaldıran, efendim body çalışan, kaslarını geliştiren.
Sonraki nesillerde öyle
oluyor. Sonraki nesillerde mi öyle oluyor yani?
Ben şimdi çalışayım, çocuğum olsun, o da böyle mi doğacak yani? Bunun gibi bir saçmalık bir durum oluyor bu.
Ama
yani,
Celal Şengör'e göre öyle işte.
O öyle gibi.
Ya bilmiyor yani. Çünkü yani genetik bilimden hiç haberi yok. Moleküler biyolojiden haberi yok. Maymun ayağa kalktığı zaman bütün iskelet yapısını kontrol eden genlerin, yüzlerce genin birdenbire değiştiğini zannediyor. Maymun ayağa kalkınca bütün denge organı biraz önce anlattık. Açısının tamamen farklılaşıp bambaşka bir denge sistemi. O da yüzlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Yani. Evet.
Bir de şöyle bir şey var. Şöyle söylüyorsunuz mesela evrimci. O zaman mesela diyorsun bir kadını alıyoruz ele. Kadının mesela kolunu kesiyorsunuz. Onun çocuğu oluyor. Çocuğunun da kolunu kesiyorsunuz. Onun çocuğu oluyor. Onun da kolunu kesiyorsunuz. Böyle devam etsin mesela. Hiçbir zaman kolsuz bir çocuk doğmaz. Çünkü DNA'sında öyle bir şey yok. Öyle bir veri yüklü değil. O yüzden dolayı DNA'da onlar tamamlayıcı olarak çıkıyor ve siz dışarıdan bir müdahalede de yapsanız bir sonraki gelecek nesile etkilemiyor. Yani bunun dediği gibi maymun ayağa kalktığı zaman bundan gelecek maymun da ayaklı olarak doğmuyor zaten. Doğmuyor.
İnsan. Peki Celal Şengör'e şunu soralım. Celal Şengör sürekli olarak öne eğik olarak yürüsen maymuna mı dönecek sonunda?
Ama çok ben maymundan insan olduğum yakında diyebilir bence.
Ama çok ya. İnanarak söylüyor. Eller de böyle yapıyor falan. Bak diyor eller boşta artık diyor mesela. Hani.
Çok cahil oluyorlar yani çok bilgisiz oluyorlar. Yani hakikaten hiçbir şeyden bilgisi yok. Mesela hani bu spermlerin sayısının çok olmasını da yanlış yorumluyor. Halbuki embriyoloji bilmiyor orada. Yine moleküler biyolojiden haberi yok. Yine genetikten haberi yok. Paleontoloji bilmiyor. Mesela diyor ki 3,5 milyar yıl önce oksijen yoktu diyor. Allah Allah. Bütün oksijen, Nature dergisinde, Amerikan Meteoroloji'nin dergilerinde, Science dergisinde 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarının okside olduğunu artık çocuklar bile biliyor. Ama o bilmiyor. Ya da dinozorları ara geçiş formu zannediyor mesela. Ya bunların çok tipik özelliği. Yani bu kadar bilgisiz olmaları ve korkunç bir mantıksızlık hakim. Mesela bakın bir örnek daha verelim. Bunu da NTV'ye çıkarmışlar. NTV'ye çıkan
bir insanın insülin geni örneğin bir bakteri hücresine aktarılabiliyor ve bakteri hücresi kendisi
doğru insülin geni hakikaten bakteri hücresine aktarılıp bakteriye insülin ürettiriliyor. Bu bir teknoloji çünkü bakterinin DNA'sına siz monte ettiğinizde insülin genini onu da kopyalıyor kendi DNA'sı zannederek böyle öyle bir sistem var ve bu kullanılan bir sistem. Ama bu bilinçli olarak yapılan fakat önemli olan nokta burada. İnsülin geni zaten var.
Olmayan yani bir şey yok. Evet.
Bakterinin geni de var. Siz alıyorsunuz mesela böbrek nakli yaptınız diyelim. Bir hastanın böbreğini alıp diğer hastaya naklettiğiniz zaman bu evrime delil olabilir mi? Böyle saçma şey olur mu? Arada bir doktor var, bilim adamı var. Bir şey alıyor, bir yere naklediyor. Burada da yani sadece yapılan nakil. Şimdi devam edelim. Bakın ne diyor?
Hiç gerekmediği halde insan insülinini üretebiliyor. Bu da ortak adadan geldiğine tüm canlıların ortak atadan geldiğine bir kanıt olarak görüyoruz.
Peki, bu konuda Sayın Aran'ın da görüşlerini alalım. Sonra bir reklam aramız
burası
olacak.
Çok iyi.
Hocamızın söylediklerine iştirak ediyorum tabii. Çok daha fazla örnek verilebilir. Zaman kaybetmek gerekli değil.
Formdan geç.
Süremiz yok diyor yani. Tek problem var o da süre.
Çok delil var ama her şey var, delil zaman vermeyelim yok diyor. Yani böyle şaka gibi. Bir kere burada yani insülinin bakteriye nakledilmesinin ara şeyle ortak atayla hiç alakası yok. Ya bunu kimse değil söylemiyor zaten böyle bir saçmalığı.
O zaten oradan oraya bağlaması da çok tuhaf yani alakasız bir yere bağladı. Hani normal bir bilimsel bir olay anlattı ve bunun sonucunda dedi ortak atadan geldiğine inanıyoruz dedi. Yani ne alaka ben konuyu da anlayamadım yani orada dinlediğin zaman şimdi, nereden nereye bağladı yani.
Şöyle yani bahçelerde maydanoz gel bize bazı domuz saksan burgerine kazmayı. O kadar ipe sapa gelmez şeyler söylüyorlar ki. Darwin diyor ki evrimin kanıtları diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Sonra da diyor ki hiç ara geçiş formu yoktur diyor. Yani bir şeyin onların iddiasının doğru olup olmadığını bir tek ara geçiş formundan anlaşılabilir. Yok ara geçiş formu demek hiçbir şekilde dönüşüm yok. Hiçbir şekilde ortak ata yok. Kambriyen dönemi 50 tane film var. Ondan önce 3 tane var. Tamamı sıfırdan bir anda ortaya çıkıyor. Yaratılıyor. Hiç ortak ata falan hiçbir şey yok. O ortak ata dedikleri hiçbir zaman bulunmadı zaten. O tamamen hikaye. Kayıp halka bulundu şeyi tamamen fasarya. Hepsinin yalan olduğu zaten ortada ve hocamız ortaya bu meydan boş olduğu için iddia ediyorlardı. Sonradan hocamız varken özür dilediler, Ardil'e özür dilediler. Hep özür diliyorlar. Çünkü ortak ata diye bir şey yok.
Ya
bir de... Ama bu yani şimdi neyse ismi bilmiyorum da yani bunu ileri sürmesi öbür o sakallının da kalkıp daha çok bu kadar çok delil var ki ismi
zamanımız yok. Bir de şöyle bir şey var şimdi bugün günümüzde artık bilim teknoloji inanılmaz gelişti. Şimdi evrimcilere hani soru olarak soruyoruz. Şimdi bugün teknoloji bilim gelişti. Her şeyden hani baktığımız zaman hemen hemen her şey DNA'daki çoğu şey biliniyor yani nasıl oldu, nereden oldu. Neden bir deney yapıp da mesela mutasyon dedikleri şeyi yapıp da bir balığı mesela kuşa çeviremiyor ya da bir balığı yılana çeviremiyor da gidiyor mesela bir koyuna yapıyor. Koyunun 5. bacağı çıkıyor. O bacağı hiçbir şekilde kullanamıyor. Kas yok, duyu yok. Sadece organ olarak var. Ya da bir kurbağa yapıyor. 2 tane kafası oluyor mesela. Ama hiçbir şekilde bu canlıyı başka bir canlıya dönüştüremiyorlar. Bu kadar hani müdahaleyle, o kadar bilgiyle, o kadar beklentiyle yapıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Bir de bunların tesadüflerin oluşturduğunu söylüyor. Hani sen akıl sahibi diye kendini geçiniyorsun. Ama akıllarla, bilimle, teknolojiyle bunu hiçbir boyuta çeviremiyorsun. Kaldı ki tesadüf yani ne olduğu belli olmayan bir şey. Bunu bu şekilde evrimleştirecek.
Tabii
mümkün
olmaz.
Değil yani.
Yani olsa bile genetik mühendisliği bir bilim dalı. Ve ileride hakikaten Mehdiyet döneminde bilim yani ilerlemesiyle, Allah'ın dilemesiyle bir canlı üzerinde genetik mühendisliğiyle yapılan çalışmalarla daha faydalı, daha verimli. Hatta bir takım değişiklikler de meydana gelebilir Allah'ın dilemesiyle. Olur. Yani o güne kadar görülmedik bir türün özelliği meydana çıkabilir genetik mühendisliğiyle. Ama bu bilinçli bir müdahale. Yani bunun evrime delil olamaz. Çünkü zaten var olan genetik bilgiyle yapıyorsunuz bu çalışmayı.
Tabii yoktan Allah olan bir şey
değil. Allah tarafından yaratılmış olan. Yoksa tesadüf asla yeni genetik bilgi meydana getiremez. Çünkü öyle bir sistem yaratılmamış Allah tarafından. Sadece DNA'yı kopyalama sistemi var. Meydana gelen mutasyonlar da DNA'da değişiklik meydana getiriyor ama hep zararlı oluyor.
Ya
faydalı olma ihtimali yok zaten. İstatistiksel olarak da yok. Gözlemler ve deneyler de bunu kanıtlıyor. Yani mesela hiç kanadı olmayan bir canlı düşünelim. Ya bunun üzerinde nasıl böyle mutasyonlarla kanatların genetik bilgisi olacak, uçuş kaslarının genetik bilgisi olacak, kemiklerin içini boşaltacak,
sadece kanatın
akciğer sistemi
da
değiştirecek, aerodinamik bir yapı meydana getirecek, üzerine o mükemmel tüy yapısını, detaylı tüy yapısını meydana getirecek. Böyle kepazelik olur mu? İşte olamayacağı için de bakteriye diyor, insülin geni konunca diyor, bence diyor ortak ata bu diyor. Bakteri hepsinin ya, atası diyor.
Hani ortada bir canlı var, bir DNA var, bir de dışarıdan bir müdahale var, bir etki var ama yine de aynı şekilde hiçbir değişime uğramıyor mesela. Bakıyorlar. Hani sonuçta bir canlı var, DNA'sı var, biliniyor. Bunlara göre DNA tesadüfen oldu ama tesadüfen olduğun dediğin şeyi sen kullanıyorsun bunu bilim için. Hani bir şeyler yapacağım diye. Olan bir şeyi kullanıyorsun canlılarda. Yine de bir sonuca varamıyorsun mesela. Yine aynı şekilde hiçbir sonuç alamıyorsun. Ama bunları yapmaya aynı şekilde devam ediyorsun. Bu da çok tuhaf yani baktığımız zaman.
Tabii bunu ayakta tutmak için neye ihtiyaçları var? Delile. Delil olmayınca ne yapıyorlar? O zaman delil varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir de yani mesela süremiz yok diye. %99'u kaçıyor da %1 de artık kaçamayınca acayip anlamsız deliller ortaya çıkartmak durumunda kalıyor.
Aslında söyleseydi hani reklam arasından mesela, sonra sayın deseydi.
Reklam arasında ben konuştum.
Öyle deseydi reklam arasından sonra say o zaman.
Bak mesela bir fosil bulunmuştu. Geçen bu günlerde yeni çıkan bir şey. 155 milyon yaşındaki bir kuş fosili bu. Hemen dediler ki biz 145 milyon yıllık, 150 milyon yıllık Archaeopteryx ara geçiş fosili olarak biliyorduk. Neden? Çünkü onun kanatlarında pençeler ve ağzında dişler var diyorlardı. Şimdi ondan 5 milyon yıl daha büyüğünü buldular. Bunun adına Ixiontingia ismini verdiler. Ixiontingia.
Ya hep de böyle garip isimler veriyorlar.
Evet bak söylemiyorum.
Söyleyemeyeceğin şekilde diye söylenmemiz çok
önemli. Bir de söylediği zaman akılda
şimdi
kalmasın.
Buradan neyi çıkarttılar biliyor musun? Bu dinozorlardan uçtu buraya dediler. Dinozordu bu normalde. Sürüngenli yerde sürünüyordu.
Dinozor
sonradan yerdesin uçmaya başladı. Tezini ortaya atıyor. Sadece şu ayak kanatlarındaki pençemsi yapı ve ağzındaki dişlere dayanarak. Hemen cevap, bilimsel cevap geliyor. Diyor ki, bunu da hocamız söyledi. Günümüzde yaşayan Huatsin ve Tauraca kuşlarında da pençe bulunmaktadır. Ya zaten kuş günümüzde yaşıyor. Kuş uçuyor. Pençesi de var. Ya kuşun pençesinin olup olmaması onun sürüngenle arasında hiçbir bağlantıyı ortaya çıkartan bir şey değildir.
Tabii canım.
Modern bilim bunu söyledi. Hatta paleontolojide dedi ki Ixiontingia ile aynı dönemde yaşayan 140 milyon yaşındaki Confuciusonis ve Leoningonis de o dönemde yaşayan ama bakın biraz büyütüyoruz. Ne kanatlarında pençe var. Burada bak biraz daha dikkatli bakarsa görecekler. Ne de ağzında diş var. Şimdi konu her diş ve pençe ise bak o dönemde yaşayan kuşlarda olmayanı da var. Konu aynı şekilde diş ve pençe ise günümüzde yaşayıp kuş havada uçuyor. Onda pençe olanı da var. Her türlü çökmüş vaziyette. Tekrarlayacak olursak 155 milyon yaşındaki Ixiontingia karşımızda. Bu normal uçan bir kuş. Atası falan yok. Hayvancağız Allah'ın yarattığı gibi uçmaya başlıyor. Eğer pençe istiyorlarsa günümüzde de Huatsin'de gördüğünüz gibi pençe var. Halen kuş havada uçarken pençesini mesela gösteriyor. Çünkü uçuyor. Aynı şekilde Ixiontingia ve Archaeopteryx de aynı dönemde yaşamış 140 milyon yaşındaki Confuciusonis ve Leoningonis kuşlarında da uçan kuşlarında kanatları, ağzı, gagası olmasına rağmen ne diş var ne de gagalarında pençe var. Yani modern bilim, modern mantık, yani objektif mantıkla bakıldığında evrimin hiçbir delili yok. Güneş balçıkla sıvanmaz, attıkları balçıkla böyle kuruyup hemen yere düşüyor, sırıtıyor. Yani hiçbir anlamı ihtiva etmemiş.
Ya bunlar o kadar bilgisiz oluyor ki, bakın bir örnek daha vereyim. Berna Alpagut bağlandı bizim... Benim de bağlandığım Habertürk programında telefonla bağlanmıştık. Evrimcileri çıkarmışlar böyle. Berna Alpagut'u da fosil uzmanı diye bağladılar. Paleontolog diye. Öyle olduğunu söylüyor. Neyse telefonda işte dedi ki ara geçiş formu vardır dedi. Ya bir tane örnek verir misiniz dedim. Archaeopteryx dedi. Çünkü dedi başladı işte kanadında pençe vardır dedi. Ağzında diş vardır dedi. Hadi ben de söyledim Confuciusonis'in ağzında diş yok. Aynı dönemde yaşamış mükemmel kuş. Ayrıca Proto Elvis var. 220 milyon yıllık. Archaeopteryx'ten de eski, mükemmel bir kuş. Yani bunu paleontologlar da kabul ediyor. Neyse, dedim ki Huatsin ve Tauraca var. Bunların da kanatlarında pençe var. Yani bunlar iki tane kuş, günümüzde de uçuyorlar. Yiğit Bulut da sordu, dedi ki, Berna Hanım dedi, Huatsin dedi, ara geçiş formu mu dedi. Yani günümüzde uçan kuş mükemmel uçuyor. Evet dedi cevap olarak. Ya, o kadar bilgisiz olmaları da hayret verici.
Ara geçiş ama var. Yani şu an var.
Ya. Yani mükemmel uçan kuşa ara geçiş formu çekti yani böyle.
Hala geçiyor.
Hani, hala var. Hala geçemedi daha.
Cihaz Şengel diyor dinozorlar ara geçiş formu zannediyor da falan böyle. Yani hayret yani bu kadar bilgisiz. 1940'larda bile değil yani. Hani 1940'larda da belki yine bir şeyler biliniyordu. 1940'ları bile bilmiyorlar yani böyle. Herhalde Sümerler döneminden falan kalma bunların bilgileri.
Bunlar
yani,
bir şey buluyorlar, evet. Çok seviniyorlar böyle falan. Hani önceden mesela böyle bir türü görüyorlar. Daha anlamlandırmadan, çok araştırmadan hemen seviniyor. Diyor ki bu ara geçiş formu diyor. İsmine de saçma sapan bir isim koyuyor kafasına göre. Daha sonra da insanlara bu diyor ara geçiş formu diyor. Önceden böyleymiş, şöyleymiş diyor. Sadece yaptıkları işte sahtekarlıktan öteye gitmiyor yani. Hep aynı şeyi yapıyorlar.
Tabii yani, arkadaşlarım işte anlattım yani müzede soruyorlar. Doğa Tarihi Müzesi'nin New York, dünyaca ünlü. evrim vardır diye müze kurmuşlar böyle. İşte orada alçılar var, çizimler var. Bir de soyu tükenmiş bazı canlıların mesela dinozor fosili var. Ara geçiş formu var göster dediklerinde arkadaşlarımız. İki ayrı arkadaşımız. Depoda diyorlar. Niye diyor? Çünkü çok pahalı diyor. Ya ne demek diyor? Milyarlarca dinozoru koymuşsun diyor. Dinozordan da mı daha pahalı diyor? Evet daha pahalı diyor dinozordan diyor.
Ama çok fazla ara geçiş formu
var. Milyarlarca olması gerekir diyor. Hiç böyle düşünmemiştim diyor müze yetkilisi.
O da bir cevap yani. Ama tamam. Allah'a şükür geldiğimiz son noktayı bak bugünkü röportajda tekrar söylendi. Tekrar hatırlatalım. Fransa'da ya ateizmin başkentinde, ateizmin merkezinde evrime inananların sayısının belki de yani en maksimum olduğu yerlerden birisiydi Fransa. En ünlüydü. Ateizmin çünkü şey belki miydi? Yapılan ankette bakın internette halkın %92'si evrime hayır diyor. Yani evrim konusundaki düşüncelerinize hayır, evrime inanmıyoruz cevabı geliyor. %92'si. Bu çok metafizik bir durum. Normalde bundan 10 sene önce değil mi? Durum hiç böyle değildi. Tam tersiydi. Aynı şekilde Almanya'da %86 Allah yarattı diye internet sitesindeki anketin sonucu. Aynı şekilde Danimarka'da yani bütün Avrupa ülkelerinde durum tamamen değişmiş durumda. %88 Allah'ın yarattığına inanıyor. Başka bir Almanya'daki istatistikte %87, İsviçre'de de yapılan bir ankette %85 çıkıyor. Ya bütün Avrupa'ya baktığınızda bütün oran neredeyse evet, %90'ın üzerine çıkmış durumda Allah'a hamdolsun.
Maşallah.
Türkiye'de zaten çok çok daha fazla bir durumda bu inşallah. Ya bu mesela video televizyonlarda böyle konuşuyorlar. Arada böyle çıkan tipler oluyor ama onlar artık son kırıntısı. Yani böyle mesela bir üniversitede normalde evrimi anlatmak legal olandı. Evrim aleyhinde konuşmak illegal olandı. Yani o hoş görünmez ve birçok üniversitede yaşayan profesörün mesleklerinden ihraç edildiği, aynı şekilde yine çalışkan öğrencilerin de tit alamadı, yani ünvan alamadıklarını biliyoruz, şahit oluyoruz. Ama üniversitenin yönetiminin değiştiği ortamlarda sağduyulu, mütedeyyin, evrime karşı da objektif yaklaşan bir yönetim geldiği anda bir de bakıyorsunuz ki ortalıkta hiçbir evrimci kalmamış. Normalde evrim böyle. Bunu hocamız bütün dünyaya gösterdi. Yani aslında ne kadar inanılmasının boş ve bilimsel olarak net, mantıksız ve delilsiz olduğunu gösterince objektif bir ortamda herkes evrime inanmadığını dile getiriyor. Bu anketlerde onun göstergesi. Çünkü bu internet sitelerinin anketleri herkes çok rahatlıkla kendi görüşünü söyleyebiliyor. Üniversitelerde bütün dünyada da yönetim objektif baktığını artık göstermeye başladığı anda bütün halkın ve üniversite akademisyenlerinin de evrimin tam tersinde Allah'ın yarattığını özgürce dile getireceklerini çok rahat göreceğiz inşallah.
İnşallah. O zaman iman hakikatiyle devam edelim inşallah. Mesela gecko bir canlı.
Evet, çok.
Ayağın muhteşem bir tasarım var maşallah. Şimdi onu izleyelim. Control operated a microscopic method. Şimdi bir ayağında bak görüyoruz ayağının yapısı bu. Binlerce tüycükten oluşuyor. Yani 2000 tane tüycük var. Bunların her birini binlerce dala ayrılıyor.
1000 tane dala ayrılıyor.
Evet, 2 milyar tane tüycük var her bir ayağında. Bu tabii yüzeyi muazzam arttırıyor. Yani şuna benzetebiliriz. Bir insanın başında ortalama 100 bin tane saç teli oluyor. Başımızda 2 milyar tane saç teli olsa o saç telilerini sığdırabilmek için futbol sahası büyüklüğünde bir alan gerekir. Bütün o alan tek bir ayağa indirgenmiş ve 2 milyar tane de tüycük var üzerinde ki o alanın ne kadar temas yüzeyinin ne kadar arttığını gösteriyor bu. Nitekim ondan dolayı zaten cama bile yapışabiliyor bakın. Şimdi mikroskopik olarak gösterecek. Bakın. Tüycükleri gösteriyor. Onlar da bakın dallara ayrılıyor. Neticede 2 milyar tane tüycük. İşte bu üzerindeki bir manyetik bir alan meydana getiriyor.
Yüzey geniş olduğu için
Van der Waals kuvvetleri. O zaman o yüzeyle temas ettiği zaman çok büyük bir yapışma kuvveti meydana geliyor ki bu yapışma kuvveti gecko'da yaklaşık 120 kilogram kadar. Yani ağırlığının 1200 katına eşit. Bu insanda 90 tonluk bir kuvvet meydana getirirdi. İnsanın yani yüzeye yapışabileceği, insanda eğer bu özellik olsaydı. Çünkü camda da bir yük var. Manyetik bir Van der Waals bağları. Bakın camda rahatlıkla yürüyebiliyor. Herhangi bir yüzeyde. The gecko sticks like a rubbed balloon. Evet, bu bir de onu bastıktan sonra ayıracak özel bir manevra da ayırıyor. Çünkü tamam, eğer yapıştırıp öyle kaldıramaz yani. Mümkün kendini de kaldıramaz yani. O 120 kiloluk yapışma kuvveti ne demek? Ama özel bir hareketle böyle onu kaldıracak özelliğe de sahip. Bu mükemmel bir şey yani sistem. Bunun en baştan beri mükemmel olması gerekiyor. Yani tesadüf hiçbir şekilde olamaz. Kademe kademe de olamaz. Ha, tesadüfi bırakın. Bilinçli bir müdahaleyle kademe kademe de oluşamaz. Çünkü hiçbir kademesi işlev görmez bunun. Ancak mükemmel olduğu zaman işlev görüyor. Bu devrimi yıkıyor. Yani her yönden yıkılıyor bu evrim saçmalığı.
Maşallah. Bu, bir de bu canlı da en başta şey ayaklarında bir vakum gibi bir şey olduğunu zannetmişler. Hani bu kadar çok sıkı tutulmasından dolayı ve bu hareketinden dolayı her zeminde yürümesi. O yüzden mesela daha sonra öyle bir arkası gözüken bir yerde deniyorlar ve ayaklarında öyle bir sistemin olmadığını görüyorlar bu canlıda. Daha sonra inceledikleri zaman o kadar çok tüycüğün buna neden olduğunu farkına varıyorlar. Bu gerçekten çok mucize. Çünkü Allah'ın canlıları bize farklı farklı yarattığının örneklerinden bir tanesi. Allah bütün canlıları birbirinden farklı, özellikler olarak birbirinden farklı, çok fazla çeşitte yarattığını bir kez daha gösteriyor bizlere.
Bunların da hepsinin bilgisi onun DNA'sında, her hücresindeki DNA'sında var. Yani onların bir ürünü olarak biz canlının parmaklarının ucunda 2 milyonlar tane her bir parmağında tüycük görüyoruz. O DNA'sı onun bu şekilde. Oradaki moleküler şifrenin biz orada fenotipini görüyoruz. Dış ortama yansımışını görüyoruz. Ama bu teknoloji günümüzde sadece o parmağın aynısını bakarak bile yapılamıyor. Yani bilinçli olarak mesela söylediğin gibi bu teknolojinin bir benzeri dahi şu an günümüzde yapılamıyor. Yani Ay'a çıkıyoruz değil mi? Mars'a uydu gönderen insanoğlu Gecko'nun bir tane parmağını taklit edemiyor. Gecko'daki bu kadar ileri düzey teknoloji olması ve bile yani Gecko dediğin canlının şuursuz ya aklı olmayan bir şey düşünüp icat edemeyecek olduğu çok belli. Onun bir parmağında bu tip Van der Waals kuvvetinin ne olduğunu bilmediği çok belli. İnsanoğlu bunu bildiği halde yapamadığına göre, Gecko da bunu bilmediğine göre o zaman Gecko'ya bunu veren akıllı biz hemen tesbih etmemiz lazım. Onlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor değil mi ayette? Biz burada Allah'ın ne güzel yarattığını görüyoruz. Biz burada Allah'ın ne kadar derin, yani ne kadar sonsuz ilme sahip olduğunu görüyoruz inşallah. Her canında bak ayrı ayrı çok muazzam sistemler yaratıyor Allah Rabbimiz. Ve bize orada, bize düşen Allah'ın ilmini, kudretini şükretmek, onu hamd etmek. Yani
inşallah. Evet, bu bilimsel gelişmelerle işte ayrı zamanın özelliği bu. Dünya çapında bir uyanış başladı. Mesela bu genetikte de böyle, genetik bilim adamlarında da böyle oldu, paleontologlarda da aynı şekilde, fizikçilerde, değil mi? Mesela doktorlarda da, bakın doktorlardan birkaç tanesinin örnek verelim. Yüzyılın beyin cerrahı seçilen Profesör Doktor Gazi Yaşargil, bakın diyor ki, okuduklarım ve bildiklerimle baktığımda makro ve mikrokozmozda gördüğüm mükemmellik karşısında şaşkın durumdayım. O zaman diyorsunuz ki akıllı bir yaratıcı var. Akıllı yaratıcı Allah. Düşünün ki insan hayatı kısacık. Dünya milyarlarca yıldır var. İnsan en fazla 120 yıl yaşayabiliyor. İnsan toz parçası bile değil. Dalga içindeki bir damla. Bütün ibadet merkezlerinde ulvilik hissediyorum. Atatürk'ün kurduğu Türkiye ortamında yurt dışına eğitime gitme olanağı bulduğum için Gazi'nin eseri, Gazi ifadesi çok doğru. Ama hepimiz en sonunda Allah'ın eseriyiz diyor. 45 bin ameliyat ve 1500 aşkın karaciğer nakli gerçekleştiren cerrah ve organ nakli uzmanı Profesör Doktor Münci Kalayoğlu da diyor ki, ben abdest almadan ameliyata girmem. Ameliyata hazırlanırken içimden dua ederim. Zor ameliyatlar olursa mutlaka annemi arayıp bana dua etmesini isterim. İlk yapay kalp naklini gerçekleştiren kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Mehmet Özde diyor ki, dua etmek insanı iyileştirir. Ben inançlı biriyim. Her ameliyatımda mutlaka dua ederim. Bence duanın şifa gibi iyileştirici özelliği var. Ameliyat sonrası hastalarıma da mutlaka dua ettiriyorum. Bunun sağlıklarına kavuşmalarında müthiş bir etkisi var. Bazen hiç anlaşılmayan bir şekilde Tedavisi mümkün olmayan bir hasta inancı sayesinde iyileşebiliyor. Allah'a inanmak mühim bir konu. Yani bütün dünya çapında bu değişim gözleniyor. Mehdiyet'in özelliği bu inşallah. Önce bütün dünyaya hakim kıldı Darwinizmi Allah. %99'unu kontrol etti dünyanın. Şimdi çatır çatır yıkıldı, beli kırıldı, beyni patladı bilimsel olarak. Ve bütün dünya çapında da çöküyor. Londra'nın sokaklarında da ne diyor otobüslerin üzerinde? Bilimsel gelişmelerin ışığında Allah vardır diyor. Bilimsel gelişmelerle inşallah, delillerle. Bu kadar. İnşallah. Hocamızın da resmi var orada, Allah razı olsun. Çünkü hakikaten vesile oldu dünya çapındaki bu değişiklikler. Allah onu vesile etti. Her yerde hakimdi yani. Lafı ne demezdi ya? Darwinizme karşı çıkmanın. Hemen üniversiteden atılırsın. Sınıfta bırakırlar. Efendim işte İsviçre'de şeyde oldu. İsrail'de yeni. Bilim, orada bilim kurulu başkanı veya bilim heyeti başkanı olan Abi Gabriel miydi? Gabitel. Hı hı. Abi Gabitel. O tarz bir ismi var. Şimdi bulurum da yani. Evrim aleyhinde bir şey söyledi, hemen el çektirdiler işten. İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi'nde biri bilim kurulu başkanı, ya evrim de aslında olmayabilir falan böyle bir şey dedi, anında şey ettiler. Ama artık Allah'ın izniyle bilimsel olarak çöktü. Şimdi süpürme dönemi olacak inşallah. Tabii ki kalıntılarını da ortadan kaldıracağız. Yani az zaman kaldı.
Bir de evrimin kalıntısı inşallah dediğimiz şey şu. Bütün o katliamlara yol açan fikir, bütün o terörizme yol açan fikir, bütün o mafya, bütün o ülkelerin sefalete, bütün o ülkeleri adaletsizliğe, bütün o ülkeleri nefsani böyle vahşi kapitalizme yöneten bütün bu pislik ne derler fikrin, bütün bu pisliğin hepsini süpürmüş oluyorsun. Çünkü Darwinizm eşittir bunlar. Bunları, Darwinizmin kalıntısını, pisliğini süpürdüğün zaman işte bunları da süpürmüş oluyorsun. Geriye tertemiz. Normalde bembeyaz. Ya yani zemin çok beyaz. Allah çok güzel bir dünya yaratıyor. Darwinizm, materyalizm, deccalizm de sonucunda hep böyle siyah bir kirle kaplandı o. Şimdi berrak bir suyla inşallah, Mehdiyet'in suyuyla inşallah o kir tamamen yıkanacak. Bembeyaz ortalık, apaydınlık ortaya çıkacak inşallah.
Evet, bahsettiğim kişi bu. Gabriel Avital, İsrail Eğitim Bakanlığı'ndaki baş bilim adamı. Doktor Gabriel Avital evrimi eleştirdiği için görevinden alınıyor. Yani muazzam bir Darwinist diktatörlük var. Ne istiyorlar adamdan? Gayet sempatik birisi işte. Yani hocamızın yaralış atlası gitmişti. O da doğal olarak yaralış atlasına bakıyor. Allah Allah diyor. Evrim yok diyor. Bir eleştirdiği için hemen görevinden el çektiriyorlar. Baş bilim adamı bakın. İsrail Eğitim Bakanlığı'ndaki. Ama bunun gücü kalmıyor artık. Yani deccaliyetin sistemi, hocamız dedi, deccal dedi, böğre böğre dedi, ölüyor dedi inşallah bilimsel olarak. Böğre böğre. Bu olaylar dünyada onun için bir olaylarda artış var. Ama böğre böğre de deccaliyet etkisini kaybediyor inşallah. Çünkü Darwinizm dini ortadan kalktı. Bu ortadan kalkınca komünizm de dayanacak nokta bulamıyor. İddia edilen Ergenekon terör örgütü de çöküyor onun için. Onun için dünya çapında bu değişiklikler meydana geliyor. İşte Fransa'da %90'ın üzerinde bir oylama yapıyorlar. Onların yaptığı siteler yani. Biz yapmadık ki oylamayı. %90'ın üzerinde Darwinizm'e inanmayanlar çıkıyor. Hocalar diyor ki biz liselerde artık anlatamıyoruz diyorlar. Talebeler gülüyor diyorlar yani böyle öğrenciler. Tabii güler. Yani sen kalkıp da işte yok maymundan geldik, yok ara geçiş formu bilmem ne dediğin zaman tesadüfen oldu. Zeki çocuklar bunlar. Hepsi harunyahya.com'a giriyorlar. Kendi dillerinde. 75 tane dille kitapları var hocamızın.
Maşallah.
Yer mi onu ondan sonra? Tabii gözüne bakıyor. Ya bırak bu işleri diyor. Bir tane protein tesadüfen olabiliyor mu? Hoca diyor. Mesela çıkıyor. Nezaketiyle soruyor tabii. Hocam diyor. Bir tane protein tesadüfen olur mu diyor. O da tabii ne diyor? Olamaz diyor. Uzaylı getirdi diyor Dawkins. Baş Darwinist.
Şimdi orayı tam net keşfedemediler ya. Bilim daha yeni yeni geliştiği için uzaya uzanmaya çalışıyorlar ama Allah'ın izniyle bilim daha da çok geliştiği zaman, orayı da çözümlediğimiz zaman oradan da daha çok çökecektir Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Nasıl devam etmek istersin hocam?
Evet, Darwinizm belasına değindik. Mehdiyet döneminin iki büyük mücadelesi var inşallah Hazreti Mehdi'nin. Birincisi Darwinizm ve materyalizm ve tam susturacak tarzda diyor Said Nursi Hazretleri. Maddiyin tabiyyü, bu tavunu, vebayı, sahte bilimi kullanan. Bir de cereyanı münafıkhane ediyor, onu da manen darmadağın edecek diyor. O da yobazlık sistemi. Hocamız da Allah razı olsun, Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak her iki bu tehlike karşısında da inşallah muazzam bir fikri mücadele veriyor ve ezim ezim de eziyor Allah'ın izniyle. Çünkü delillerle, yani bilimsel delillerle olduğu için mesela kitaplarında baktığımız zaman Yaratılış Atlası sırf bilimsel deliller, yani bir bakalım burada. Yaratılış Atlası 7 kiloluk maşallah böyle bir kitap. Bir sayfayı açıyoruz. Delil böyle olur işte. Yani o Celal Şengör'ün yaptığı gibi ayağa kalkıp yere oturarak öyle delil olmaz. O güldürür insanları sadece. Yani onun bilgisizliğini, değil mi? Hiçbir şeyden haberi olmadığını gösterir. Bu bilimsel delildir ama. Nasıl bir bilimsel delil? Fosil yani. Biz nasıl canlılar yaşadı? O canlılar başka canlıya dönüştü mü? Bir tek fosillerden anlayabiliriz. Günümüzdeki haliyle kıyasladığımız zaman neymiş bu?
Sekoya kozalağı.
146 milyon yıllık bir kozalak fosili. Hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ya da bakalım burada mesela ne fosili? Bu 50 milyon yıllık sütleyen yaprağı. Burada fosili görüyoruz. Burada da günümüzdeki halini görüyoruz. En ufak bir değişiklik var mı? Yok. Yani evrim yok. Bunun gibi bakın binlercesi.
3 boyutlu mesela.
Evet. Tenebrio, un kurdu. 25 milyon yıllık. Amberin içinde tam olarak korunmuş olarak var. Bakın günümüzdeki haliyle birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani 25 milyon yıl önce un kurdu olarak yaratılmış. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Hiçbir şekilde evrimin olmadığını gösterir. Yine başka böyle sayfayı çevirelim. Elateridia takla böceği. Bakın takla böceği günümüzdeki hali. Amberin içinde mükemmel olarak korunmuş. Bakıyoruz 50 milyon yıllık. Hiçbir değişiklik var mı? Çocuğa sorsak hiçbir değişiklik yok. Demek ki evrim yok. Bilim böyle işler inşallah. Bu Darwinizme karşı verilen mücadele. Bir de yobazlığa karşı mücadele inşallah. O da Kur'an'dan delillerle, hadislerden delillerle. Mesela bakın Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki avam halk Kur'an okuyacak. İbadete kendini verecek fakat bidat ehlinin işleriyle meşgul olacaklar. Hurafelerle yani. Hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Hurafe insanı, yani dinle alakası olmayan, değil mi? Hurafeler, bidatler insanı, Allah saklasın, Peygamberimiz söylüyor, şirke götürür diyor. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Yani dini tebliğ ederek insan bundan maddi bir menfaat elde eder mi? Allah saklasın. Ama öyle yapacaklar diyor Peygamberimiz. Bu kişiler için özellikle. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in uyduları bunlardır. Yani Deccal'in tarafına geçmiş oluyorlar. Mehdiyet'in önünde. Hocamız bugün dedi, şeytan dedi, yobazlıkla insanlığı mahvediyor dedi. Bu yobazlık sistemi, yani dinin dışında ayrı bir din getirilmiş olması, hurafeler ve bidatlerle.
Yobazlık beladır dedi.
Beladır dedi, tabii. Çok büyük bela.
Bütün ahlaksızlık, yani bütün hani insana karşı kötü düşünme, dedikodu yapma, arkasından konuşma, işte insanları kötüye sevk etme hep bu yobazlıktan oluyor diye, evet, söyledi hocamız akşam yayında. Yani gerçekten de öyle, yobazlık insanların üstüne düşmüş çok büyük bir bela. İnsanlar bu yüzden birbirlerini artık farklı yönlendirip farklı yorumlamaya başlıyorlar. Bu da büyük tehlike. Hocamızın da dediği gibi yobazlığın hani önüne geçilmesi lazım. Yobazlık olduğu sürece insanların işte birbirine olan ne güvene kalır ne de saygısı, sevgisi kalır. Önemli bir konu o yüzden yobazlığın, evet, kaldırılması.
Peygamberimiz de onlara dikkat çekerken bu münafıklara hep dünyalık peşinde olduklarını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bakın başka bir hadiste de şöyle buyuruyor. Buhari'de, Müslim'de, Kütüb-i Sitte'de var bu hadis. İlim alimlerin kaldırılmasıyla ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Ahir zamanın özelliği. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Meselelerini onlara sorarlar. Onlar ilme dayanmadan, yani Kur'an'a dayanmadan, hakikate dayanmadan halka fetva verir. Hem kendisi sapar ve hem de halkı saptırır. Yani söylediklerini zaten kendisi uygulamıyor. Bambaşka bir yaşantıları oluyor. Belli yani, görüyoruz. Hem de halkı saptırır diyor. İşte bu ahir zamanın özelliği. Ve bu en şiddetli yaşandığı bir dönem olarak Peygamberimiz özellikle ahir zamana dikkat çekiyor. Ve Hazreti Mehdi'nin karşısında olacaklarını, yani 70 bin böyle bu şekilde sarıklı, taylasanlı Deccal'in tarafına geçeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Sahtekarın. Kur'an'ı ezbere bilen diyor. Boğazlarından aşağı inmez ama diyor. Arapçasıyla.
Hocamızın belki de ilk kitaplarından değil mi? Çok da tanınmış bir kitabıdır. Adamlık Deyin isimli bir kitabı var. Bunu ekranda şimdi gösteriyorum. Burada hakikaten bu yobaz cüratın ve belki de birçok bilmeden de yapan insanlar da olabilir. Onların da kendi uydurduğu bir dini oluyor. Kendi hayatına yakıştırdığı, değil mi? Kendisi içinden uydurmuş olduğu böyle bir, yani kendi çıkarına uygun, nefsinin isteklerini yerine getirdiği, tabi olduğu bir hali oluyor. İşte o kitapta bu psikoloji, bu hal en ince hanesine kadar tarif ediliyor. Bu anlamda herkese tavsiye ederim.
Evet, adamlık yine çok büyük beladır tabi. Böyle mesela insanlar mesleklerinin, değil mi? Hatta okullarda da vardır bu, hocamız orada, ben çok etkilenmiştim maşallah o kitabı ilk okuduğumda. Çünkü kitapta geçen özellikleri, o zaman daha hocamızda talebesi olmamıştım. Allah nasip etmemişti. O zaman anladım ki yani bütün özellikler benim üzerimde de var. Çünkü adam doktor oluyor, onun havasına giriyor. İşte politikacı oluyor, onun ayrı bir havası oluyor. Adamlık dini deyimi hocamız burada anlatıyor. Gizli bir din var yaşanan aslında, adı konmamış. Hocamızın koyduğu isimdir bu maşallah. Adamlık dini. Adam olmak. Yani ne demek adam olmak? Dine dayalı olmayan bazı kriterleri oluyor toplumun böyle. İşte zengin olması, ünlü olması. Değil mi? Ve ona uygun bir yaşantı içine giriyor. Allah rızasından uzak. İşte kıyafeti ona göre oluyor. Hareketleri ona göre oluyor. Kullandığı jargon ona göre oluyor. Bu adamlık dini. Yani yapmacık ve samimiyetten uzak böyle. Çok detaylı anlatıyor. Okumalarını tavsiye ederiz
orada
maşallah.
Orada üstteki yazı da hocam çok güzel. Yani toplumun adı konmamış karanlık dini diye. Yani insanların pek de o zamanlar hani aydınlanmayan kısımları mesela. Yani gerçek anlamıyla dinin yaşanması anlamında. Hani Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi güzel olarak dinin yaşanması. Ve gerçekten de Müslümanlığın gerçek anlamda yaşanması. Yobazlıktan uzak, insanları dışlamaktan, işte diğer mesela diğer din kardeşlerine de hani uzak olarak değil, işte Yahudisi olsun, Musevisi olsun, Hristiyan olsun, bunlara karşı da uzak değil, tam aksine herkese sevgi ve dinimizin gerektiğince sevgi, saygı, hoşgörü ve insanlara anlatmak gerekiyor bazı şeyleri. Eğer yobaz olursak, anlatmazsak hiçbir şekilde Müslümanlığı da biz karşımızdaki insana anlatamayız, aktaramayız. Bu da işte insanlarda tıkanmaya neden oluyor. Hocamız da bu kitabıyla çok güzel anlatmış.
Evet. Yani yobazlık. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Mehdi'ye karşı nasıl muhalefet edeceklerini anlatıyor bu yobaz kesimi. Bakın diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Mehdi çıktığı zaman haseten, yani haseten özellikle, yalnızca, ayrıca fukaha fıkıh alimleri ona Hazreti Mehdi'ye düşman olacak. Düşmanlık yapacaklarını söylüyor. Onun Hazreti Mehdi'nin kılıncı kardeşleridir. Elinde kılınç olmasaydı, ilim kılıncı yani Hazreti Mehdi'nin, yani kardeşleri olmasaydı, zamanın fukahası, fıkıh alimleri onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın katliyle fetva verirlerdi. Yani öldürülmesine fetva verirlerdi diyor, şehit edilmesine, öldürülme. Lakin Cenab-ı Hak onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı keremiyle ve kılınç, yani kardeşleriyle tathir, temizlemek, yıkayıp pak etmek edecek, tathir edecek, temizleyecek. Onlar ona Hazreti Mehdi'ye itimat edeceklerdir. Hükmünü inanmayan da kabule mecbur olup aksini izmar, gizlemek, saklamak edecekler. İnanmayan da kabule mecbur kalacak. Çünkü delille geliyor. İlmine karşı koyamıyorlar. Elindeki ilim kılıncına da boyun eğiyorlar inşallah. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri de diyor ki onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır.
Evet.
Öyle. Onun bunun fikri değil. Eski İnşallah. Kur'an Peygamber Efendimiz'in döneminde olduğu gibi Kur'an'la inşallah.
Peygamber Efendimiz zaten diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam bidatleri ve hurafeleri ortadan kaldıracaktır diye. Çünkü dinde bidat ve hurafelerin olması dinin tam anlamıyla yaşanamaması anlamına geliyor insanlara. Evet. Peygamber Efendimiz de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir görevinde bu olduğunu, Kur'an'da insanların hani Kur'an'ı tam anlamıyla yaşamadıklarını, hani yaşamadığı bidatları ve hurafeleri ortadan kaldıracağını da söylüyor Peygamber Efendimiz.
Evet. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını o da yapacaktır diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yani yapacaktır. Resulullah'ın cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da önceki temelleri yıkacaktır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz yine. Ya bu ne demek? Zaten bak İslam dini çok doğru bir din. Yani çok en doğru din İslamiyet. Allah katında inne dine inde Allah'il İslam. Kuralları da belli Kur'an'da. Kur'an'da değişen bir kitap değil. Allah'ın izniyle tek kutsal kitap, korunmuş kitap. Yeterli bir kitap, anlaşılır bir kitap, açık bir kitap. Her şeyle de ortada inşallah. Peygamber Efendimiz de aynı sünnet üzerine geldi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynı sünnet üzerine geliyor. Ve düzeltiyor bir takım şeyleri. Demek ki düzgün değil, bozulmuş. Bu zamanda da yaşayan, kendi adında Müslüman olduklarını söyleyen insanlar var. Ama onların yaşadığı din İslamiyet değil. Onlar içine çok hurafe katılmış, içine çok bidat bulunduran bambaşka bir yapıya bürümüşler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaptığı, gittiği yol, izlediği yol aynen Resulullah, Peygamber Efendimiz'in izlediği yolla aynı.
Zaten Peygamber Efendimiz Kur'an'ın, benim dönemimdeki
gibi. Kur'an'ın dost doğru yolu inşallah.
Kur'an ahlakı benim dönemimdeki gibi olacaktır hani diye söylüyor. Peygamber Efendimiz dönemindeki gibi olacağı, hani dinin öyle yaşanacağı. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında sonuçta Kur'an anlatılıyordu. Hiçbir şekilde hurafe ve bidat yoktu. Peygamber Efendimiz Allah'ın sözünü Müslümanlara anlatıyordu. Bütün dünyaya anlatıyordu. Tıpkı o zamandaki gibi bu bidatların ve hurafelerin sonradan hani eklendiğinde bunların temizleneceğini ve Kur'an ahlakının tam anlamıyla yaşanacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemini bekliyor işte.
Evet, şimdi bakın Muhyiddin Arabi Hazretleri devam ediyor. Hazreti Mehdi'nin döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde olduğu gibi. Devam ediyor, diyor ki vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Niye? O dönem çünkü bidatler ve hurafeler hakim. Bundan dolayı ondan, Hazreti Mehdi'den uzak duracaklardır. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehit bırakmadığını kabul edeceklerdir. Halbuki Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Said Nursi Hazretleri bildiriyor, en büyük müçtehit diyor. Yani bütün mezhepleri de kaldırıyor. Hadislerde bildiriyor, evet. Peygamber
hepsi
Efendimiz.
Hepsi ona bağlanır diyor.
Tabii. Mezheplerin, mezhep imamların hepsinin üstünde. Mezhepleri kaldırıyor ve dini asr-ı saadet döneminde olduğu gibi inşallah Kur'an, Peygamber Efendimiz'in de tefsirleriyle o dönemde. Bunlar böyle yapacaklar, yobazlar karşı çıkacaklar. Ama bakın diyor ki Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hazreti Mehdi ile ilgili olarak. Yani bu yobazların bir mücadelesi olacak, Darwinistlerin mücadelesi olacak. Her kim bu zata erişirse diyor Geylani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, her kim bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez.
Maşallah.
Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Allah öyle bir güç veriyor ki, bakın hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Maşallah.
Allah'ın çünkü kudreti, gücü üstünde olacak ve Allah galibane kaderini kıldığı için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiçbir şekilde mağlup olmayacak ve bütün davalarında, bütün mücadelelerinde galip olarak sonlanacak. Çünkü Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaderini galibane, galip olarak kılmış. O yüzden de işte orada geçen sözü geçen kapıların açılması, açılan kapıların kapanmaması da bundan kaynaklanıyor. Çünkü doğru, gerçek ve tam anlamıyla her şey anlatıldığı için ve samimiyetle anlatıldığı için de insanlar hani gördükleri zaman, dinledikleri zaman samimiyete inanıp daha çok bağlanıp, daha çok anlayıp dinleyecekler. O yüzden de kapılarının ardına kapatmayacaklardır.
Ya tabii insan yani kimin sahtekar olup olmadığını anlar. Yani bir kere ölçü Kur'an'dır. Allah'tan başka, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor. Allah, Kur'an'da inşallah, Allah'tan başka hakem mi arayayım? Oysa o kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verilenler bunun Rabbinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Bakın Allah'tan başka hakem olmaz. Ölçü Kur'an'dır. Bak adam yani sahtekarlık akıyor yüzünden. Söyledikleri Kur'an'la çelişiyor bir kere her şeyden önce. Sahtekar demek ki münafık yani. Bakın diyor ki İmam Rabbani Hazretleri bu kişilerden nasıl sakınılması gerektiğini bildiriyor İmam Rabbani Hazretleri. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, onları dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Çok büyük tehlike diyor. Bakın cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Zehir yemek gibidir diyor. İnsan bile bile zehir yemez. O zaman insanlar uzak duracaklar. Yani bu sahtekarlardan, münafıklardan. Burada ismi geçenleri tenzih ederiz ama yani mesela adam İttihat-ı İslam'a karşı çıkıyor. Mehdiyet'e karşı çıkıyor. Müslümanları ümitsizliğe sevk etmek istiyor. Yani çok şeytani bir şey bu. Değil mi?
Kafasına göre.
Mehdi falan yokmuş. Gelmedi veya işte gelmeyecek veya 500 sene sonra gelecek.
Ya da gelmiştir, geçmiştir.
Tabii. Sonra diyor ki mesela dünya çapında diyor deccaliyet yok diyor. Ya nasıl yok? Milyonlarca insan katledilmiyor mu? Hani hocamız dedi mesela eski dönemlerde de bir kısım insanlar söylüyor. Eski dönemlerde de var diyor katliamlar. Hocamız dedi ki yani sadece dedi bu dönemde olan katliamlar milyonlarca insan değil mi? Son dönemde olan katliamların sayısı bütün dünya nüfusuna eşit bir dönem. Ya nasıl kıyaslanır onunla? Değil mi? Tabii ki daha önce de zulüm olmuş. Ama kıyas kabul etmez yani aynı zamanda tabii olan zulüm.
Ya şöyle gibi mesela Peygamber Efendimiz söylüyor. Daha önce de mesela deprem olmuş ama ne diyor? Depremler çoğaldıkça diyor, felaketler çoğaldıkça. Mesela sel diyoruz,
evet, aynen, fırtına aynen, diyoruz. Doğru.
Bunlar sürekli olan bir şey. Yani dünya tarihinde ilk kez sel, fırtına, deprem olmuyor. İlk kez işte kuraklık olmuyor mesela. İlk kez bol yağış olmuyor. Ama bunların zamanı ve peş peşe gelmesi mühim olan. Peygamber Efendimiz çünkü öyle söylüyor. Çoğalmadıkça diyor. Mesela 80 öncesi depremler olmuş. Evet var. Bakıyorsunuz grafikte hiç yok değil, var ama çok az oranda. 80'den sonra mesela inanılmaz derecede artmış. Kat kat daha fazlası. Yani hiç olmayan bir şeyden bahsedilmiyor zaten. Olan ama o dönemde daha da artacağından bahsediyor. Tıpkı deccaliyetin etkisinin olduğu gibi. Geçmiş zamanda evet savaşlar oldu, katliamlar oldu insanlara karşı yapılan. Ama son 20-30 yılda özellikle daha fazla arttı. Bu hani onlara oranla baktığımız zaman da hiç görünmeyecek kadar küçük kalıyor diğerleri. O yüzden hani onun önemliliği o. Yani sadece bu dönemde olacak değil. Hep olmuş ama bu dönemde daha yoğun ve daha şiddetli olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz.
Ya hocamız dedi bakın deccaliyetin iki önemli özelliği var. Birincisi işte kan dökmesi. İkincisi dinsiz yapması. Ya %99'u Darwinizm etkisi altına girmedi mi dünyanın? Değil mi hocamız? Evet. Anlatıyor. %99'unu dinsiz olmadı mı dünyanın? Bu ilk defa oluyor. Ayrı zamanda gerçekleşen bir şey. Deccaliyetin bu kadar hakimiyeti. İkincisi milyar hesabı insan katledildi. Yani 20. yüzyıldaki katledilen insanların sayısı milyarı buluyor. Dünya nüfusu milyar bile değildi eskiden. Milyar yani değil mi? 19. 20. yüzyılda milyara erişti yani dünya nüfusu 19. yüzyılda. Ya öyle bir sayı ki bu, tarihte eşi benzeri yok. Öyle dinsizlik hakim oldu ki tarihte de eşi benzeri yok. Nitekim Peygamberimiz de bildiriyor zaten. Hazreti Adem'den beri diyor, deccaliyet fitnesi için en şiddetlisi olacaktır diyor. Ondan daha şiddetlisi görülmemiştir diyor. Hazreti Adem'in döneminden itibaren var. Demek ki o zaman Hazreti Mehdi de var. Çünkü deccaliyetin en şiddetli olduğu dönemde çıkacağını bildiriyor. Ve onu ortadan kaldıracak. Nitekim de deccaliyet tepe taklak gidiyor. Yani Deccal böğüre böğüre ölüyor şu anda. Biraz böğürecek tabii yani. O bir gürültü patırdı meydana yani getiriyor. Ama o da hayıra vesile oluyor. Bugün çok güzel bir anlatım daha vardı hocamız maşallah. Hazreti Hızır'ın nasıl vesile olduğunu dünya çapındaki olaylara. Tarihi Allah'ın vesilesiyle dizayn eder dedi. Mesela Irak'taki Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali hadislerde bildiriliyor ve oluyor. Ondan sonra Libya'da olan olaylar, Mısır'da olan olaylar, Çok iman etti, çok değişik. Bir kişi diyorlar işte kendini yaktı, öyle olur mu? Milyonlarca adam sokağa dökülüyor. Adamları tarıyorlar, şöyle kafasını gözünü dağıtıyorlar, hiç fark etmiyor.
Yine geliyorlar.
Gene ayaklanma, olay devam ediyor. Yani bu çok net Hazreti Hızır'ın vesile olduğu olaylara. Tarihi değiştiriyor demişti dedi hocamız inşallah. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa da buna vesile oluyor.
İnşallah.
Allah'ın dilemesiyle ve İslam'ın hakimiyetine gidiyor. Yani 70 yıllık bir dönem var inşallah. 1506'ya kadar.
Orada bir şey de söylemişti, onu da eklemek istiyorum. Bu olaylara bakıldığında biraz daha derinine indiğinizde Hazreti Hızır'ı görürsünüz dedi. Biraz daha derinine indiğinizde melekleri görürsünüz dedi hocamız. Biraz daha derinine indiğinizde orada Allah'ın saf kuvvetini, gücünü görürsünüz demişti inşallah. İnşallah. Allah'ın sebep silsilesi olarak bunları yarattığını görüyoruz. İşte bu zaten tüm dünyada da böyle. Zaten bütün olaylarda, bütün bilimsel hadiselerde, bütün sosyolojik hadiselerde baktığımızda hep Allah'ın yarattığı kaderin, o yani Allah'ın yaratmasıyla var olan bir dünyada Allah'ın yarattığı kaderi biz görüyoruz inşallah. Dikkatlice baktığımızda sebeplere bunların değil mi, zuhur ettiğini net bir şekilde belli oluyor.
Allah zaten her şeyi sebepleriyle yaratmış baktığınız zaman da. Her şeyin böyle zahiren bir sebebi var neticede. İşte insan mesela dünyanın oluşmasında sebep olarak Allah Big Bang'i yapmış mesela, patlamayı yapmış. İşte çocukların mesela olmasında, bebeklerin olmasında Allah işte ana rahmiyle döllenmeyi yapmış mesela. Bu sebep, zahiri olarak sebep yapmış Allah. Ama esasen öz sebebinde Allah'ın gücü ve kuvveti olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah her şeyi sebebiyle yaratıyor ama sebebin de sebebi var. O da bütün sebepleri, bu nedenleri yaratan ve bütün gezegenleri, dünyayı, evreni, uzayı yaratan Allah. Allah'tır. Allah'ın gücü ve kudretidir.
Evet. Kimi insanlar hocam az önce dedi, Hazreti Mehdi'ye gelmeyecek diyorlar ama Peygamberimiz hadisinde tek bir gün dahi bile kalsa Hazreti Mehdi zuhur edecek ve Türkistan Birliği'ni kuracak diyor. Yani peygamber, sen Allah'a inanmıyorsun demek oluyor. Bu Hazreti Mehdi gelmeyecek diyerek. Çünkü bunu peygamber söylüyor. Peygamber nereden söylüyor? Hadislerden, Kur'an-ı Kerim'den.
Vahiyle
söylüyor. Allah'ın vahiyle söylüyor.
Tabii Kur'an'da Allah'ın vaadi var. Yani İslam'a hakim kılacağına, değil mi? Allah
ayetleri var.
İçinizden iman edenlere vaat etmiştir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz diyor Allah. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da güç ve iktidar sahibi kılacak. Bakıyoruz Kur'an'da Hazreti Süleyman var. Hazreti Zülkarneyn var. Hı. Zülkarneyn aleyhisselam. Onları nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da. Kim? Hazreti Mehdi ve öğrencileri. Kim söylüyor bunu? Peygamberimizin torunları, peygamberimizden nakille İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, Bakır aleyhisselam, İmam Bakır aleyhisselam. Değil mi inşallah? Bu ayetlerin ayrı zamana baktığını şerh ediyorlar.
Yani bütün, ayet de var evet, zaten. İslam hala, İslam hani İslam bütün dünyaya hükmedene kadar, yani İslam'ın şu ana kadar hiç böyle dünyaya tam anlamıyla İslam'ın yayıldığı bir zaman olmamış. Ama Kur'an'da Allah bundan bahsediyor mesela. İslam hakim olacaktır diyor dünyaya. Bu da demek ki bunun zamanını şu zamana kadar yaşanmıyor olması demek. Demek ki bundan sonra kesin muhakkak yaşanacak. Evet, çünkü kıyametin kopmasından yani, önce evet. İslam hakim olacak bütün dünyaya.
Çünkü yani zaman kalmadı dedi. Hadislerden anladığımıza göre 2120 civarı kıyametin kopacağı söyleniyor. Belli bir zaman kalmadı artık. Şurada 100 yıllık evet, bir zaman
Peygamber
kaldı. Bu arada geleceği apaçık ortada bu.
7000 yıl diyor dünyanın ömrü. 5600'e geldiklerini söylüyor. Geriye 1400 evet. Yani 500-600'de olduklarını söylüyor. Geriye 1400-1500'lük bir zaman kalıyor. O zaman içinde de yani dünyada İslam hakim olacak ve İslam hakimiyetinden sonra da dünyanın artık son zamanlarına doğru da muazzam derecede bozulma olacağını söylüyor mesela. Evet. Ama 2000 yani 70-80 yıllık bir dönemde hani şeye baktığımız zaman Ebced hesabı ile mesela Said Nursi Hazretleri hesaplamış bakmışlar. O zaman da mesela hani 2120'de kıyametin kopacağı ama ondan öncesinde 70-80 yıl gibi bir süre İslam hakim olacak deniyor dünyaya. Ve Peygamber evet. Efendimiz hadislerinde de söylüyor aynı şekilde inşallah.
Yani dünyanın şu an hakikaten senin söylediğin gibi kıyameti bir gün bile kalsa diye geçen cümle hadiste çok manidar. Çünkü hakikaten şu an kıyamet oldu olacak gibi ya sanki yarın kıyamet olacakmış gibi bir coğrafi ve astrolojik bir durum hakim hakikaten şu anda. Evet. O hadisin net tecelli ettiğini, Peygamber Efendimizin onu Allah'ın ilhamıyla gaybtan bir kesin doğru bilgi olarak söylediği çok belli. Çünkü o günümüzden çekilmiş bir fotoğraf hakikaten. Bugün günümüzde 1980 öncesinde neredeyse hiç yokken, çok azken Şimdi 500 binin üzerinde asteroid var. Dünyanın yörüngesinde dönüyorlar.
Maşallah.
Ya her an birisi çarpabilir. Evet. Çarpmaması mucize burada. Yani
teğet geçiyor nedense. Çarpmaması duyuyoruz mucize. Dünyamızı göktaşı teğet geçti. Üstünden geçti, yanından geçti, evet. Altından geçti. Bir tanesi mi denk gelmiyor? Ya da i̇şte niye Allah'ın denk koruması Allah'ın, var burada. Allah çünkü Türkistan kaynak. Birliğini kurmak için, Allah Hazreti Mehdi'yi vesile ettiği için bu göktaşları dünyamıza çarpmıyor.
Hani evet. Zahiri olarak bizde bir zaman var. O zaman bekleniyor. Ya biz zamanı bekliyoruz. Allah o zamanı zaten kaderde kılmış, bitirmiş. Ama o zaman beklendiği için şu anda göktaşı da tepemizden, altımızdan, üstümüzden teğet geçiyor. İşte dünyadaki doğal afetler de gereği çok fazla. Mesela bugün bir deprem olsa çok büyük şiddette, dünya yerle bir olur yani. Çok büyük bir patlama falan olsa. Ama hiçbiri olmuyor mesela. Hep böyle bölgesel. Yavaş yavaş, çünkü kıyamette öyle olacağından da bahsediliyor. Kıyametin nasıl kopacağından da, göktaşının iki kez hatta çarpmasından bahsediliyor. O yüzden dolayı hani zamanı beklediğimiz için şu anda mesela kıyamet kopacak diyoruz. Hani çok az kaldı bu, hani etkisi fazla hissediliyor ama bu İslam hakim olduktan sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Hazreti İsa Aleyhisselam dünyada İslam'ı tamamen hakim kılıp onların vefatından sonra olacak bir süreç bu. O yüzden dolayı da bütün hadislerde, Kur'an ayetlerinde olsun, peygamberimizin sözlerine baktığımız zaman da bize zaten bu dönemlerden bahsediyor. Şu an içinde bulunduğumuz dönemden, yaşayacağımız şeylerden bahsediyor. Hem doğal olsun, hem sosyal ve ekonomik olaylar olsun, hepsinden çok detaylı bahsediyor. Şu anda bunları yaşıyor olmamız da bize bu hadislerin ne kadar da gerçekçi olduğunu, Peygamber Efendimizin hani ileriye dair söylediklerinin tek tek çıktığını bir kez daha görmüş oluyoruz, şahit olmuş oluyoruz evet. Sözlerine bakıyoruz.
Peygamberimiz zaman bildiriyor, başka zamanda kalmadı. Mesela 7000 yıl olduğunu söylüyor dünyanın ömrünün. Burada tabii hocamız açıkladı, bir takvim yani başlangıcı, bilmediğimiz başlangıcı. Yani bütün dünyanın ömrü 7000 yıldır anlamında değil. Mesela nasıl şimdi kullandığımız miladi takvimin başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumu. Değil mi? Ona göre 2011 yılındayız. Öyle bir başlangıcı ama belli olmayan başlangıcı bir takvim kullanarak 7000 yıldır diyor dünyanın ömrü. Ve 5600 yılı geçmiştir diyor İmam Hanbeli'den nakledilen hadiste. İmam Suyuti'den 8 hadis naklediliyor. 1400 yıl kalmış oluyor. 1400 ile 1500 arasında mutlaka olması gerekiyor. Başka bir hadisleri Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar diyor, 1400 senesinde Mehdi'nin yanında toplanacaklardır. Risaletül Hurucül Mehdi sayfa 108. İnsanlar 1400 senesinde, 1400 senesi hangi sene? 1979'un sonu, başlangıcı 21 Kasım 1979 oluyor ve 1980 senesi dolayısıyla. O gün Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti dediği hadis gerçekleşiyor. Kabe'de kanlı baskın oluyor. O diyor Hazreti Mehdi'nin çıkış vaktidir diyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir dediği hadis de geceyi gündüz gibi aydınlatan Independent'ın patlamasıyla 5 gün önce oluyor.
Oturan, hatta patlama anlatılırken de oturan ayağa kalkar, ayakta olan da oturur diyor. Patlamayı tarif ediyor
gece Peygamber gündüz Efendimiz. Gibi olur
gece gündüz evet. Gibi olur diyor.
Hakikaten öyle oldu.
Evet.
Bir parlama oldu böyle. Bütün şey aydınlandı, gece aydınlandı ve oturanı uykudan uyandıran, can ve mal kaybına sebep olan, vesile olan bir patlama oldu. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, bakın hep zaman veriliyor. Diyor ki Said Nursi Hazretleri, istikbali dünyeviyede, yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek olan bir hakikati, Hazreti Mehdi'yi asırlarında karip yakın zannetmişler. Yani yakın olarak düşünmüşler. Ama öyle değil. 1400 sene sonra gelecek diyor. Yani kendi döneminden de sonra. Çünkü 1300'lerde Hicri 1300'lerin müceddidi. 1300'ün müceddidi. Ondan sonraki dönemde diyor. 1400'ü söylüyor. İnşallah. Peygamberimiz de bakın diyor ki, Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Sünen-i Ebu Davud'dan nakleden bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Gerçekten aziz ve celil olan Allah her 100 senenin başında şu ümmetin dinini bidatten, dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı gönderir. Her 100 senenin başında.
Evet.
1400'e geldik. Bu dönemin o zaman bir müceddidi olması gerekiyor. Peygamberimiz bildirmiş bunu. O dönemin müceddidinde Hazreti Mehdi olduğunu söylüyor. Bakın ne diyordu Peygamberimiz, hatırlayalım tekrar sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar 1400 senesinde Mehdi'nin yanında toplanacaklardır.
Maşallah.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de en büyük müceddit, en büyük müştehit, hakim inşallah, değil mi? Kutbu Azam, Mehdi, ahir zamanın büyük Mehdi'si inşallah. İnşallah. En büyük de müştehit. Yani bütün imam, mezhep imamlarının da üstünde, mezhepleri de kaldıracağı zaten belirtiliyor inşallah. O dönemde bu dönem. İnşallah. Ayrıca Peygamberimiz 200'ün üzerinde de delil vermiş. Yani bu olaylar da olacak diyor o dönemde. Yani Hazreti Mehdi çıktığında. Çıkış alameti olarak verilenler başlıyor. Birdenbire başlıyor. Ne zaman? Ahir zamanda. Daha birinci gün Kabe, kanlı Kabe baskını oluyor. Afganistan işgal ediliyor hemen akabinde. İran-Irak savaşı çıkıyor. Ondan sonra ay ve güneş tutulmaları oluyor Ramazan ayında. Bildirdiği diğer alametler. Sonra Haley kuyruklu yıldızı. Arka arkaya devam ediyor. Irak'ın işgali, ay ve güneş tutulmaları tekrar oluyor. Ondan sonra Azerbaycan'ın işgali gerçekleşiyor. Binalar yükseldi bir anda. Bütün teknoloji gerçekleşti. İnternete işaret var, kuraklık, televizyonlara.
Lulin
kuyruklu yıldızı. Ondan önceki kuraklık, ondan sonraki yağışlar.
Ekonomik
kriz. Arka arkaya gidiyor böyle. Tesbih taneleri gibi. İnşallah. Ve nerede çıkacağını söylüyor ve fiziksel alametlerini de söylüyor. İstanbul'u çok. 10 tane hadiste işaret var İstanbul'a. İstanbul'u manen fethedecek diyor. Medine'yi manen fethedecek diyor. Hangi Medine ya Resulallah dediklerinde Konstantiniyye diyor. O dönemki ismiyle inşallah.
İsmini de söylüyor. Evet inşallah.
Tabii
inşallah.
Yani adı, ismi adım adıma denktir diyor. Babasının adı babamın adına denktir diyor.
İnşallah. İnsanlar Hazreti Mehdi televizyonlarda da göreceğini söylüyor Peygamberimiz. Ondan Mehdi'ye en güzel Hazreti Mehdi'nin anlatacağını da söylüyor inşallah.
İnşallah. Yani yattıkları yerden görecekler diyor. Evet. Televizyon teknolojisiyle evet. Olabilir.
O zamandan belli televizyon olacağı.
Herkes evet, bulunduğu yerden
olacağı.
Göreceğine göre.
İzleyecek.
Bediüzzaman Said Nursi de 1910 yılında yaptığı bir konuşmada 100 sene sonra cemalini göreceksiniz diyor. Yani 2010 yılında demek ki biz Hazreti Mehdi'nin cemalini yani yüzünü görmüş olduk inşallah. Nereden? İnşallah. Televizyonlardan. Değil mi inşallah? Tebliğ inşallah. Yapılıyor çünkü. O da Peygamberimizin tarif ettiği gibi. O da bir iman hakikati. Yani bu kadar tarife... Bu kadar delile rağmen, değil mi? İnsanların tanımamaları, tanımayacaklar diyor Peygamber uzun bir süre. Yani iyice tanıyıp sevene kadar, mesela pazarlarda gezecek diyor. Hem de bin dükkanı olan diyor çarşılar diyor. Nedir bu alışveriş merkezleri? İstanbul'da diyor. Nereler var İstanbul'da bin tane dükkan olan?
İstinye,
en az 6-7 tane
İstinyesi var, işte kanyonu var,
Cevahir var,
Ak Merkezi var, var da var, değil mi? Demek ki oralarda geziyor. İnsanlar onu görüyorlar.
Ama fark edemeyecekler.
Konuşuyorlar, tokalaşıyorlar belki ama fark edemiyorlar. Bütün alametlerine rağmen yani mesela cemalini görecekler diyor. Cemali nasıl oluyor? Siyah saçlı, siyah sakallı, yeşil gözlü, tek kaş çatma çizgisi olan, geniş alınlı, yanağında benini görüyorlar. Siyah sakalını kenarlarda ince olarak görüyorlar. Meczum düzeltilmiş, parlak ön dişleri, değil mi? Cemalini görüyorlar yani 2010 yılında. Ama tanımıyorlar yani bir de şuna rağmen tanımıyorlar o da iman hakikati. Mehdi'yi en iyi Mehdi'yi anlatır diyor mesela Peygamber Efendimiz. Çünkü ahir zaman hadislerini ve peygamberin hadislerini en iyi açıklayacak olan kişinin yine Mehdi olduğunu söylüyor.
İnşallah.
Doğru tabii en iyi Mehdi açıklar yani en ilim sahibi, en samimi, en Allah korkusu olan insan olan o dönemin imamı olan yani inşallah, inşallah. Manevi lider olan Hazreti Mehdi açıklar. O açıklayacak diyor hakikaten en iyi o anlatacak diyor. Anlatacak, fiziksel alametlerini anlatacak, bütün olayları anlatacak, Kur'an'dan deliller de vererek inşallah. Görecekler insanlar, yani Aynul Hadra, yeşil gözlerine baka baka dinleyecekler, ya bu o değildir diyecekler. Bu da bir Allah'ın dilemesiyle oluyor. Ne zamana kadar? Diyor ki Bediüzzaman işte 40 yıllık bir dönem vardır diyor böyle. O Darwinizme, materyalizme ezdiği dünya çapında. O zaman diyor orada artık onun sevgisiyle herkes içer diyor Peygamberimiz. Yani öyle bir sevgi... Sele oluşacak ki dünya çapında. Tabii Türk İslam Birliği kurulmuş olacak. Bu çok önemli delil demişti hocamız. Türk İslam Birliği kurulduğunda başında olan bir kişi oluyor. İnşallah. Ona vesile olan bütün dünya biliyor artık yani. İşte o kişi yani Türk İslam Birliği onun vesilesiyle olmuş artık. Onun etrafında İnşallah. Oluyor zaten. Hazreti İsa ile birlikte namaza duruyorlar. Omzundan iterek dünyanın imamı yapıyor. Hazreti İsa yani Ullazim bir peygamberi de Allah ona İnşallah. Vezir olarak gönderiyor. Onu da görüyor herkes böyle. Bütün alametleriyle. Kızıl kestane rengi saçları, gri gözleri, çilli. Hafif çilli olması, muntazam burnu, sakalı aynı renkte sakalı, saçları kulak memelerine kadar, arkada biraz daha uzun, geniş omuzlu, ince belli, atletik yapısıyla. Hazreti Mehdi nasıldı? Geniş omuzlu, geniş karınlı, geniş uyluklu. Hazreti İsa o da orta boylu. Geniş omuzlu, ince belli, atletik yapısı var. Ve birbirlerine çok benzeyecekler demişti hocamız inşallah. Zaten aynı soydan da geliyorlar. Peygamberler hep aynı soydandır. Hepsinin soyu birbirine bağlanıyor zaten inşallah peygamberlerin.
O Hazreti İsa'nın duasına, Allah'ın inşallah Hazreti İsa'nın duasını kabul ettiği mesela aktarılıyor. Beni Hazreti Mehdi ile birlikte inşallah kıl diyor. Allah'a dua ediyor. Allah onun duasını kabul edip inşallah Hazreti Mehdi'nin yanına gönderiyor. Ama peygamber olarak değil. Onun bir veziri olarak yani Allah'tan vahiy alan ve orada dini tebliğ eden peygamber vazifesiyle değil, Hazreti Mehdi'nin yardımcısı, onun bir veziri olarak inşallah ahir zamanda Allah peygamberini gönderiyor. Ki hiç o da dünya tarihinde ilk defa olan bir şey. Evet. Gökten değil mi? Bir peygamber.
Kıyafetleriyle iner diyor o
evet, çıktığı kıyafetlerin aynısıyla iniyor. Zaten ya ahir zamanda her şey böyle metafizik. Çok muhteşem cereyan ediyor maşallah.
Ayette diyor zaten ne öldürüldü ne öldü diyor Allah Hazreti İsa için, Hazreti İsa Aleyhisselam için. Onu gökte yanına aldığını, bir yere aldığını ve orada ahir zamana kadar beklettiğini söylüyor. Çünkü hani uzunca bir süre.
2000 yıl gibi bir süre.
Yani. Ve ondan sonra zamanda, ahir zamanda da dünyaya hani o günkü tıpkı göğe çektiği gibi o günkü kıyafetlerle dünyaya geleceğinden bahsetmiş.
Ve ikisinin de yanındaki topluluktan bahsediyor. Hazreti Mehdi'nin yanındaki topluluğun 313-314 civarında olacağını, Hazreti İsa'nın ise daha büyük bir etrafında topluluk olacağını da bahsediyor Peygamber Efendimiz inşallah.
Evet, öğrencileri, talebeleri çok detaylı tarif var maşallah. Yani sayı verilmiş.
Maşallah.
Benim, değil mi? 313 evet. Diyor yani tam sayı böyle. Maşallah. Yani bir miktar bir şeyde yani 313 talebesi olacaktır diyor inşallah. Bedir ashabı kadar. Sayı da maşallah çok manidar, özel bir sayı. Maşallah. Çünkü
Bedir Savaşı'nda
da aynı sayı var. Talut'la
suyu geçenler
de 313 inşallah. Maşallah. 313 talebe hanımlardan ve erkeklerden oluşan inşallah. Ve çok imanlı. Yani fedakarlıkta diyor peygamberimiz ne öncekiler ne sonrakiler yetişemezler dediği böyle inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'ye tam bağlı inşallah. Ki yani mesela üç büyük münafık hareketinde olacağını da bildiriyor peygamberimiz. Ama imanlı olanların kaldığı böyle hiç etkilenmediği taş gibi böyle kalpleri diyor çelik gibidir diyor inşallah. Onlar diyor böyle kurtların üşüşmesi gibi diyor buğdaya. Üşüşen kurtlar gibi diyor. Bir kere olur diyor ayıklanır bir daha olur bir daha üç kere münafıklar böyle davaya da yalnız bırakıyorlar Mehdi'yi. Evet. Kaçıp gidiyorlar. Münafık özelliği bu tipik münafık özelliği. Bu da gerçekleşiyor inşallah.
İnşallah.
Ama hiçbir şekilde zarar veremezler diyor Hazreti Mehdi. Muzaffer olarak yoluna devam edecektir diyor. Manen de diyor onları darmadağın edecektir. Said Nursi Hazretleri de ceryan-ı münafıkhaneyi manen darmadağın edecek diyor inşallah. O münafıkhane ceryan da çok detaylı tarif edilmiş. O 70 bin büyük sayı veriyor Peygamber Efendimiz. Onların diyor çünkü diyor mezheplerine mezheplerine aykırı davranacak, ona muhalefet edeceklerdir diyor. Ama elindeki ilim kılıncına da boyun eğecekler. Çekinecekler ondan inşallah. Çünkü delil getiriyor Hazreti Mehdi. Kur'an'dan. Fakat yani değişik olan, hocamız onu da açıklamıştı. Bu yobaz takımı Hazreti Mehdi'ye de Kur'an'la karşı çıkıyorlar. Bu da çok değişik. Yani Peygamberimiz döneminde öyle değil. Peygamberimiz döneminde karşı çıkıyorlar ama bu şekilde değil. Mehdi döneminde, Hazreti Mehdi döneminde Kur'an'la
dini değiştirdiğini falan
evet,
söylüyorlar.
Evet, bizim hatta. Yani dini aykırı davranıyor diyorlar. Dinimizi ortadan izale etmek istiyor. İzale ediyor, mahvediyor anlamında izale ediyor. Diyorlar Hazreti Mehdi'ye haşa. Hazreti Mehdi tam Kur'an'a göre hareket eder çünkü inşallah. Nitekim Peygamberimiz de onu söylüyor. Aslı saadet dönemine aslına döndürecektir diyor inşallah. Ve hocamız onu da açıklamıştı. Hızır ilmi nedünle hareket ediyor. Yani yaptıkları ilk bakışta zahirde anlaşılmıyor. Ama tam hakkı uygun inşallah.
İnşallah.
Yani Allah'tan çok korkar diyor Peygamberimiz. Yani Gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkup titrer diyor. O şekilde böyle. O kadar samimi, o kadar Allah korkusu olan, o kadar imanlı birisi maşallah. Maşallah. Çok imanlı birisi. Ve Allah onu vesile ediyor. Bir gün kalsa diyor Peygamberimiz öyle övülmüş maşallah. Kıyamete Allah o günü Mehdi için uzatır diyor inşallah. Mehdi inşallah. Öyle birisi. Kıyametin ertelen yani Allah'ın kıyameti ertelediği çok maşallah Maşallah. Üstün ahlaklı, imanlı, peygamberimizin ahlakına benzer diyor inşallah.
İnşallah.
O kadar ahlaklı birisi maşallah.
Peki herkes yani bu Mehdi dese de kendisinin Mehdi olduğunu kabul etmeyeceğini de söylüyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Bu da mükemmel bir mucize inşallah.
Tabii Allah korkusu,
Allah korkusu olduğu için
yani ben... Mehdi'yim demek yani ben cennetliyim evet. Anlamına gelir. Allah'tan çok korkacağı için asla böyle bir iddiada bulunmaz.
Hiç kimse çünkü peygamberler hariç hani cennet kesin evet. Cennetliklik demek hani çok büyük Allah'a karşı çok büyük saygısızlık olduğu için de Hazreti Mehdi Aleyhisselam da kesinlikle hani sen Mehdi'sin dendiği zaman bile kabul etmeyeceğini söylüyor Peygamber evet. Efendimiz. Çünkü yani sen Mehdi'sin demek sen cennetliksin demek birine. O yüzden evet. De bunun kesinlikle hani Allah katında Mehdi Aleyhisselam da Allah'tan çok korktuğu için de Allah katında iyi bir şey olmadığından dolayı da katiyen evet, kabul
etmeyecek. Bazı insanlar çıkıyor ben Mehdi'yim, Mehdi'yim diye. Zaten baştan belli Mehdi olmadı. Çünkü Peygamberimiz bunu söylüyor direkt.
En önemli delili veriyor. Yani Mehdi'yim dediğimin net Mehdi değil. Net değil yani. İnşallah. Olamaz zaten.
Ben, çok çıktı öyle zamanda ben Mesih'im, ben Mehdi'yim diyenler. Ama Peygamber Efendimiz söylüyor. Ben Mehdi'yim diyen Mehdi değildir diyor. Çünkü Mehdi Mehdi'liğini kabul etmeyecektir diyor. Ama tabii ki hani olaylar, alametler, işte özellikler onu gösterecektir. Hüsnü zan olacaktır. Yani hani o olduğu zannedilecektir ama katiyen budur. Kesinlikle denmeyecektir diyor
tabii,
Peygamber
Hüsnü zan da bilinir ama bütün alametleri de göreceğiz. Yani İnşallah. Türkistan birliğine vesile olması, Hazreti İsa ile namaza durması, ondan sonra da bütün İslam'ın bütün dünyaya hakim olması. Yani Allahu alem odur diyeceğiz. Bütün fiziksel alametleri olacak. Peygamberimizin soyundan olacak mesela. Seyit olacak. İnşallah. Soyu Kafkaslar üzerinden gelecek. Bir kardeşi olacak. Kardeş çok azdır diyor. En az bir kardeş. Bir kardeşi olduğu. Doğumunun gizli olduğu, evde olduğu. İstanbul'a geliş vakti demek ki Independent'ın patladığı gün ve o günlerde İstanbul'a geliyor. Ve ondan sonra alametler başlıyor inşallah. Ondan sonra işte konuşurken mesela öyle özellikleri bildiriliyor ki sağ elini kullanacaktır diyor ağırlıklı olarak diyor. İnşallah. Orta boylu olacaktır diyor. İleri yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Yüzünün cildi parlak olacaktır diyor. Alnında bir iz olacaktır diyor. Göğsünde başka bir iz vardır. Bir de sırtında peygamberimizin sırtındaki bene benzer güvercin yumurtası gibi şu büyüklükte bir ben. İki kürek kemiği arası kalp hizasında. İnşallah. Ayağında, sağ bacağında yine başka bir ben iz olduğu. Yanağında ve incimsi yıldız diye tarif edilen demek ki cidden açık renkli. Aynul Hadra yeşil gözlü olması, burnunun çok düzgün olması yandan bakınca diyor çok belli belirsiz bir çıkıntının olacağı böyle. Ama çok hafif bir çıkıntı. Dikkatli bakıldığında.
Saçların geriden başlayacağı.
Evet, alnının geniş alnının olduğu. Geniş, evet. Yüzünün ve başının da vücudu da geniş olduğu için geniş omuzlu, geniş karınlı ona uygun olarak geniş yüzü olduğu ve başının da o oranlı olarak büyük oldu. Çok güzel olacağı ve imanın nuruyla tanınacağı inşallah.
İnşallah.
Yani onun için önce sayısı çok az oluyor talebelerinin. İmanı ama imanın nuruyla da tanınır Allah'ın izniyle. Yani mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne örnek vermişti hocamız. O dönem bakınca değil mi? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri alenen yani o dönemin müceddidi olduğu, imamı olduğu inşallah manevi lideri olduğu açıkça görülüyor. Çekilen çileler, zorluklar, atılan iftiralar ve güzel ahlakı, üstün ahlakı ilmiyle inşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi de öyle. Çok ilimlerle donatıyor Allah onu. 27 kat ilmi vardır diyor Peygamber Efendimiz. İnsanlar ikisine vakıftırlar. Hazreti Mehdi de o kadar çok vehbi ilimlerle donatılacağını söylüyor. Hiçbir cemaate ve tarikate bağlı olmayacaktır diyor. Kimse, hiç kimsenin biatı boynunda bulunmaz diyor inşallah.
İnşallah.
Yani hiçbir cemaat ve tarikatten olmayacak. Medine medrese eğitiminden geçmiş olmayacak. Evet. Arapçayı pek bilmez diyor. Arapçayı bilmeyecek yani. Evet.
İftira atılacağını.
İftira atılacak. Tabii tutuklanacak mesela. Hazreti Yusuf gibidir diyor gaybeti. Hazreti Yusuf'un özelliği 7 yıl zindanda kalmış olması. Demek ki o da hapse atılacak. Ve Hazreti Yusuf iftira sonucu atılıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Aynı şekilde Hazreti Mehdi'de de demek ki o şekilde iftira atılacağı ve haksız yere hapse gireceği anlaşılıyor inşallah. Zorluklardan, çilelerden geçecek. Peygamberimizin gözleri doluyor anlatırken inşallah. Ellerin ve ayaklarının zincirleneceği, yani elleri zincirlenmek ne demek günümüzde? Kelepçe takılıyor demek ki. Tutuklanıyor, kelepçe takılıyor. Ve ayaklarında da zincir takılacağı demek ki anlaşılıyor inşallah.
İnşallah.
İleri yaşlarda genç görünümlü olacağı. Değil mi? İnşallah. 40 yıllık bir süreci olacaktır diyor. Darwinizm ve materyalizm ezeceğini söylüyor. Tam susturacak tarzda diyor maddenin tabiyünü. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Ve bunun 40 yıllık bir dönem alacağını böyle. Demek ki Hicri 1400'de başlıyor faaliyetlerini. 30-40 yıllık bir dönem içerisinde Darwinizm ve materyalizmi tam olarak susturuyor dünya çapında inşallah. Ve Türk İslam Birliği'ne vesile oluyor. Zaten Türk İslam Birliği de demişti hocamız, Mehdi'siz olmaz. Yani mutlaka sadece Mehdi buna vesile tabii olabilir. Çünkü mesela Sünnilerin bir lideri olsa Şiiler asla kabul etmez. Şiilerin bir lideri olsa Sünniler kabul etmez. Vahabilerinkini Caferiler, Caferinkilerini işte diğer mezhepler kabul etmez. Öyle bir oluyor ki ittifakla bütün İslam aleminin yani ortak ittifakı
kabul
oluyor.
Kabul edeceği birisi. Evet.
Tabii bu Allah'ın seçtiği Allah'ın Mehdi'sidir. Yani maşallah. Mehdiyet, Mehdi iddia makamı değil, ispat makamıdır. Allah'ın bir Mehdi'si vardır. Kaderde kimse odur. Çalışmakla, propagandayla asla olmaz. Mümkün değil yani Allah'ın kaderinde yaratılmış Mehdi vardır. İnsanlar sadece onun etrafında toplanabilirler.
Ve sadece İslam Birliği Hazreti Mehdi Aleyhisselam başında olduğu zaman olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani onun dışında Mehdi Aleyhisselam olmadığı sürece yani bunun İslam'ın lideri olmadığı sürece hiçbir şekilde bunun da kurulamayacağını ve Deccaliyeti tamamen sona erdiremeyeceğini
söylüyor. Olmaz tabii. Kim kimin liderini kabul eder? Hani yani öyle bir şey mümkün değil ki. İşte cemaat liderleri var mesela. Cemaatlerin şeyhleri oluyor. Hangi cemaat hangi cemaatin
kabul şeyhini etmezler. Kabul
mümkün değil. Yani bu şey cemaatinkini öbürü kabul etmiyor. Onunkini öbürü.
O yüzden hiçbir cemaate bağlı değildir diyor Peygamber Efendimiz zaten. Hiçbir mezhebe, hiçbir işte imama bağlı değildir diyor. Kendisi hani kendisinin bir cemaati olacağını ve kendisinin eğitim verip yetiştireceğinden söyleniyor. Yani hiç kimseden eğitim almayacağını, kendini geliştireceği. O yüzden dolayı da herkesin kabul edebileceği birisi olacağını söylüyor. Yoksa birine bağımlı olsa o tamam o bölüm kabul edecek ama diğer kısımlar, diğer kişiler etmeyeceği için o yüzden dolayı kendisinin tek başına olacağını. Yani herkesi kendisine bağlanacağı zaten Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Bütün herkesin ona bağlı olacağını, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlanacağını söylüyor bütün mezheplerin.
Maşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.